Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Trusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası başlıyor.
Güzel ülkemin güzel insanları, Radyo Spor'dan herkese merhaba. Burası Muhabir Masası. Ben Burhan Can Terzi, Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert. Üç muhabir gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Son derece kritik bir haftaya giriyoruz. Çok kritik maçlar oynanacak. Süper Lig'de haftanın startı yarın verilecek. Hemen üç büyüklerin zorlu haftada zorlu maçlarını kimlerle oynayacağını aktarayım. Yarın Beşiktaş Başakşehir'le çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Saat 19'da oynanacak bu maç. Gençler Birliği deplasmanına ise Fenerbahçe konuk oluyor. Saat 16'da başlayacak yine bu maç. Galatasaray ise bu hafta maçını pazartesi günü oynayacak ve Galatasaray Kayseri ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Çünkü Galatasaray'ın birçok eksiği bulunuyor. Bunu Galatasaray'ı bölümünde konuşacağız. Ama şimdi hemen Fenerbahçe cephesine geçiyoruz. Konuklarımız da olacak Fenerbahçe ile ilgili, Fenerbahçe'yi yakından takip eden. Ama önce Barış Şehirlioğlu'na gidiyoruz. Ajans Spor Fenerbahçe muhabirimiz ve programımızın yapımcılarından Barış Şehirlioğlu hatta. Merhaba Barış.
Merhaba Burhan Can Terzi. Kolay gelsin. Yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum Barış. Hemen aslında bir haberim vardı. Oradan başlamak istiyorum ben gündemi değerlendirmeye. Fenerbahçe'de bir sağ bek problemi oluşmuş gibi gözüküyor. Nasıl olacak? Kim görev yapacak? Sakatlıklar bulunuyor. Ne dersin Barış?
Evet, aslında Fenerbahçe'ye milli aranın da pek iyi gelmediğini söylemekle ben başlamak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe bu dönemde milli arada birçok sakatlık meydana geldi. Son olarak da milli takımdan sakat dönen Nazım Sangare ağrıları nedeniyle Ankara deplasmanına götürülmüyor. Fenerbahçe 7 eksikle gidiyor Ankara deplasmanına ki bu akşam saatlerinde yola çıkacak ve yarın 16'da senin de biraz önce söylediğin gibi Gençler Birliği maçını oynayacak. Fenerbahçe zaten milli takım arasında Gökhan Gönül sakatlanmıştı. Beşiktaş maçına yetiştirmeye çalışılıyor ama onun da durumu kesin değil. Bu karşılaşmada kesin olarak oynayamayacak. Erol Bulut'un planları arasında Nazım Sangare vardı sağ bekte görev vermeye ama sakatlanınca bugün antrenmanın ilk bölümünde, Gençler Birliği maç öncesi yapılan antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Ancak ikinci bölümü itibariyle ağırlığı artınca antrenmanı yarıda bıraktı Nazım Sangare ve kadroya da dahil edilmedi Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanı için. O bölgede iki tane, üç tane alternatif var Fenerbahçe'nin. Daha önce hazırlık maçlarında Lemos oynamıştı o bölgede. Yine daha önce Ozan Tufan görev yapmıştı ve Filip Novak da sağ bek olmasına rağmen sağ bekte de görev yapabiliyor ama benim tahminim şu an belki çok daha erken, daha ilerleyen dakikalar veya ilerleyen saatlerde Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut karar verecektir ama Nazım Sangare'nin yerine Lemos'un oynayacağını düşünüyorum. Böylelikle savunmada aslında Lemos Serranto ikilisi oynatmayı planlıyordu. Bu planında bozulmuş olduğu bir noktada değişikliğe gidecek Erol Bulut. Yine Sadık Tisserant ikilisini ben görev almasını bekliyorum Erol Bulut'tan.
Özellikle Barış üçlü deneyebilir mi Erol Hoca?
Üçlüyü Erol Bulut üçlüyü hazırlık maçlarında denedi. Özellikle ilk hazırlık karşılaşması Topuk Yerlis kampında Fatih Karagümrük'le oynanan karşılaşmada denedi. Fakat çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden üçlüyü riske atmıyor Erol Bulut. Üçlüden vazgeçti. 4-2-3-1 ya da 4-3-3 sistemiyle daha çok takımını bu sezon ilk 8 maçta oynattı. Yine o 4-2-3-1 sisteminde sahaya çıkacaktır. Üçlü çok fazla Fenerbahçe savunmada açık veriyor. O yüzden de öyle bir riske gireceğini ben açıkçası düşünmüyorum. O yüzden de oradan da Lemos'un oynamasını bekliyorum şu dakika itibariyle. Tabii ki son kararı maç günü verecek Erol Bulut. Orta sahada bir değişiklik yapmayı planlamıyor
Erol Bulut. Sosa haberleri vardı Barış. Evet, Sosa ile ilgili.
Evet. Sosa haberleri var. Ancak Erol Bulut Sosa'dan vazgeçmeyeceği oyuncuların başında geliyor. Özellikle Gustavo, Ozan, Sosa üçlü orta saha üçlüsünden Erol Bulut oldukça memnun. Ener Valencia'dan bahsetmek istiyorum. Ener Valencia, Ekvador milli takımda koronavirüs testi pozitif çıktığı için şu an ülkesinde tedavi görüyor ve sağ açıkta bir eksiklik meydana geldi. Ener Valencia'nın yerine Perkas bu sefer sağ açıkta görev yapacak. Sağ açıkta Samatta'yı oynatmayı planlıyor şu itibariyle Erol Bulut. İleride ise performansıyla, isteği, hırsı ve arzusuyla beğeni toplayan Sisse'yi bu sefer forvette göreceğimizi şu an maç öncesi düşünüyorum. Şu an planlama bu şekilde olduğunu söyleyebilirim Burhan Canterzi. Tabii ki Fenerbahçe'de eksikler milli takım arasında çok fazla. Biraz önce de bahsettim, kimden sakatlandı? Gökhan Gönül sakatlandı. Tolga Ciğerci'nin yine adresinde ikinci derece yırtık var. Harun Tekin, Fatih Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmasında elmacık gibi, sağ elmacık kemiği kırılmıştı. O yüzden en az 3 hafta o forma giyemeyecek. Forma giyemeyecek ki antrenmanlarda yer alamayacak. Nazım Sangay'ı biraz önce söyledim. Yine Ener Valencia'dan bahsettik. Kemal Adem'in de gribal enfeksiyon dolayısıyla ve Sinan Gümüş de kadroda yer almıyor. Fenerbahçe 7 eksikle gidiyor Ankara'ya. 3 tane de genç oyuncuyu dahil etti. Gürkan Başkan savunma oyuncusu. Ömer Faruk Beyazı zaten biliyoruz, bütün Avrupa takımları çok yakından takip ediyor. Eyüp Akcan da yine bir orta saha oyuncusu. En son oynanan hazırlık karşılaşması Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısında Erol Bulut kendisine görev vermişti. 3 oyuncuyu Fenerbahçe kadroya dahil etti.
Şimdi Erol Hoca için de ayrı bir önemi var. Ayrı bir güzelliği var maçın. Gençler Birliği ile oynayacağı Fenerbahçe maçında Erol Bulut Dalya diyecek teknik direktör olarak 100. Süper Lig maçına çıkacak. Son maçta Fenerbahçe biliyorsun Barış mağlup olmuştu Konya Spor'a. Aslında maçın önemini arttıran unsurlardan biri de bu diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçekten iyi bir başlangıç. En azından minimal kayıpla atlatmıştı ilk etabı. Sonrasında bir Konya mağlubiyeti geldi. Ve bu maçta o açıdan çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir takım için galibiyet ritmi çok mühim. Ve Erol Hoca da 100. Süper Lig maçına çıkacak. Takımdaki psikoloji, kulüpteki psikoloji ne durumda şu an için? Bu son mağlubiyet takımda biraz moral bozukluğu oluşturdu mu?
Elbette maçtan sonra Fenerbahçe'de her takımın olduğu gibi Fenerbahçe'de mağlup olmasından sonra Konyaspor 2-0 bir moral bozukluğu oluşturdu ama oyuncular ve teknik yetkililer aralarında yaptığı değerlendirmede bunu bir yol kazası olarak nitelendirdi, değerlendirdi ve o şekilde de yoluna devam edecek Fenerbahçe. Zaten Fenerbahçe'de şu var ki hep kötü günlerin yani mağlubiyetlerin olacağı söylendi. Fenerbahçe'nin burada özellikle üzerinde durduğu konu mağlubiyetlerden sonra takımın nasıl reaksiyon vereceği çok önemli ki Fenerbahçe bu sezon baktığımız zaman kaliteli ayakları, özellikle kaliteli isimleri kadroya dahil etti. Bu şekilde de maçları Fenerbahçe geriden geldiği maçlarda oldu ve geri çevirmesini bildi ve Fenerbahçe sadece 8 maçta bir tek Konyaspor'a yenildi. 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ki Fenerbahçe'nin bu yeni bir takımı oluşturduğu dönemde gerçekten bu süreci iyi geçirdiğini söylemek mümkün. Tabii ki Fenerbahçe özellikle Beşiktaş maçı öncesinde Gençler Birliği deplasmanında puan kaybetti.
Ben de ona vurgu yapacaktım bir yandan Barış, sevgili Barış. Çünkü bir ayrı önemi de derbi öncesi olması. Çünkü derbi de çok kritik bir eşik. Özellikle psikolojik üstünlük anlamında önem taşıyor. Ve şu da var. Yani puan tablosuna baktığımızda şu an Fenerbahçe 17 puanla ikinci sırada bulunuyor. Olası puan kayıplarında puan tablosunda da geriye düşme ihtimali çok yüksek. O anlamda da yani hem Gençler Birliği maçı hem de derbi haftası, son iki hafta bakıldığında yani bu hafta ve bir sonraki hafta çok kritik diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle çok kritik. Fenerbahçe'nin bu sezon özellikle ligin ilk yarısında oynayacağı son derbi Beşiktaş derbisi olacak haftaya. Fenerbahçe bu derbi öncesinde puan kaybetmek kesinlikle istemiyor. Gençler
Barış orada bir nokta koyalım, hemen reklama gidip geri gelelim.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Trusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirli oğlu Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor.
Muhabir masasından yeniden merhaba sevgili Ajans Spor muhabiri Barış Şehirlioğlu ile Fenerbahçe gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Barış şunu soracağım. Aslında ligin başından beri şu çok konuşuluyor Fenerbahçe'nin özellikle taktik düzeniyle alakalı ki bunda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hücum planı Caner ağırlıklı kenar beklerin ortalarına bir bağlı bir düzende ilerliyor şeklinde ki ben bu fikre katılıyorum. Yani özellikle bakıldığında ilgin ilk kitabında hep böyle bu şekilde ilerledi. Bu milli arada Erol Bulut yeni opsiyonlar oluşturmak için çalışmalar yürüttü mü?
Tabii ki. Bu aslında senin de söylediğin gibi hepimizin aslında gördüğü bir gerçek. Fenerbahçe'nin hücum aksiyonları Gökhan ve Caner'in kanattan yapacağı ortalara bağlı. Çünkü Fenerbahçe'de hücum konusunda, hücum üretme konusunda bazı sıkıntılar olduğu çok net bir şekilde belli oluyor. Fenerbahçe'nin orijinal kanat oyuncusu iki tane var aslında baktığım zaman. Perotti ve Ferdi Kadıoğlu. Diğerleri daha çok forvet olduğu için kanat, orijinal kanat değiller açıkçası. Ama kanatta da görev yapabiliyor. Bunlardan bir tanesi Tiam, bunlardan bir tanesi yine Ener Valencia'ydı. Fenerbahçe'de kanatlardan, esas kanat bölgesinden çok fazla orta gelmiyor ve hücum konusunda Fenerbahçe pozisyon üretmekte. Antalya Spor ve Trabzonspor maçının ikinci yarısı haricinde geri kalan maçlarda sıkıntı yaşadı. Tabii ki Fenerbahçe'nin son vuruşlarda da sıkıntısı olduğu belirgin bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda antrenmanlarda Erol Bulut özellikle hücum aksiyonları üzerinde çeşitli farklı planlar üzerinde duruyor. Aynı zamanda yine son vuruşlarla ilgili ve duran toplarla ilgili ekstra çalışmalar oyuncularına yaptırıyor bu konuda. Bu konuyu aslında bu çalışmaları Erol Bulut yeni yaptırmıyor. Sezonun ilk başından beri, hatta Topuk Yaylası kampından beri Erol Bulut bu çalışmaların üzerinde duruyor. Fenerbahçe'de tabii ki de gitmeyen eksiklikler var, işlemeyen noktalar var ve bunun için de Erol Bulut aslında bu eksiklikler olmasaydı kadroda yine değişiklikler yapacaktı. Fakat bazı planlarında yine değişikliğe gitmek zorunda kaldı eksiklikler dolayısıyla. Özellikle kanat bölgesinde Erol Bulut'un değişiklik yapmayı öngörüyordu. Samatta'nın yerine yine Sisse'yi ön plan, yani forvette oynatmayı planlıyordu. Ener Valencia'nın yerine yine orada değişiklik, sol kanatta değişiklik gibi bazı değişiklikler düşünüyordu Erol Bulut. Ama şu an itibariyle zorunlu değişiklikler yapacak Gençler Birliği maçı için. Özellikle Fenerbahçe'nin sakatlıklar düzeldikten sonra esas kadrosunu göreceğiz diye düşünüyorum ki Fenerbahçe aslında yeni bir takım olduğu için de hem sistemi, düzeni, kurgusu, oyun anlayışı, aynı zamanda tam bir oyunun oturması da Fenerbahçe açısından süreç isteyecek. Çünkü biz neredeyse her hafta veya her maçta farklı oyuncular görebiliriz. Farklı oyun sistemleri üzerinde Fenerbahçe'nin oynadığını görebiliriz. Ama bir gerçek var ki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllardan aksine en azından Fenerbahçe'nin bu sezon ne oynadığını biliyoruz. Bir sistemi, bir düzeni var. Ama iyi oynuyor, ama orta derecede, ama kötü oynuyor. Ama Fenerbahçe'nin bir oyun düzeni var bu sezon. Ve mutlaka ki ilerleyen haftalarda da bu hücum üretme konusundaki sıkıntıyla Fenerbahçe'nin gidereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe yeni bir takım olmanın sancılarını yaşıyor Burhan Canterzi.
Barış, ben bu noktada biraz ayrılıyorum senden. Yani formasyon olarak evet bir düzeni olabilir Fenerbahçe'nin. Ancak hücum planı konusunda bir sistemi olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Yani tabii ki yani sistemi olmanı düşünmüyorum. Yani en azından Erol Hoca'nın da kafasındakileri oyuncu grubunun çok fazla yansıtabildiğini düşünmüyorum. Çünkü bir sistem hücum aksiyonlarında bir plan göremiyoruz çok fazla. Yani Caner ve Gökhan'ın ortaları dışında çok ekstra planlar göremiyoruz. Bakıldığında şimdi kağıt üzerinde bakıyorsun. Samatta, Valencia, Tiam, Pelkas. Şimdi tabii bu hafta eksiklikler var ama herkesin iyi olduğunu düşündüğümüzde önümüzdeki haftalarda. Dediğim gibi Valencia, Pelkas, Tiam, Samatta, Kemal Ademi, Sisse, Perotti gibi hücum gücü çok yüksek oyuncular var. Mesela uzun vadede çift forvet düşünülemez mi?
Elbette düşünebilir ama ben şunu açıkçası açıklamak istiyorum veya açıklık getirmek istiyorum. Fenerbahçe'nin, ben genel olarak bir hücum oyun sistemine bahsettim. Hücumlarda Fenerbahçe'nin kesinlikle bu noktada sana katılıyorum ve herkes de zaten futbolla ilgilenen, futbol dünyasındaki önemli isimler de zaten söylüyor. Fenerbahçe'nin Gökhan ve Caner dışındaki hücum aksiyonları, hücum planları, hücum kurgusu şu anda zaten sahaya yansımamış durumda. Oyunun içerisinde yok Fenerbahçe. Ya oradan gelen, ya ortadan, ya da duran toplardan gol atmıştım da Fenerbahçe bu sezon 12 gol buldu. Bu 12 golü 8 tanesi duran toptan, 4 tanesi akan oyundan. Zaten burada da Fenerbahçe'nin hücum planlarındaki eksikliği ortaya çıkartıyor Fenerbahçe açısından. Çift forvet konusuna gelmek istiyorum. Fenerbahçe çift forvet konusunda Erol çok puanlı, şu an sıcak bakmıyor. Anca maçın gidişatına göre maç içerisinde değişiklik yapılabilir. Ama 11 olarak ilk sahaya çıkacağını Fenerbahçe'nin çift forveti düşünmüyorum. O da şundan dolayı, çünkü orta saha, bunu denedi daha önce Erol Bulut. Orta sahada Fenerbahçe eksik kalıyor. Eksik kalınca o hakimiyeti rakibin üzerine hem baskı kuramıyor hem orta saha hakimiyetini Fenerbahçe ele alamadığı için orta sahada eksik kalıyor. O yüzden de Fenerbahçe açısından çok uygun görmüyor Erol Bulut şu an itibariyle.
Birazdan aramızda Fenerbahçe camiasının en çok takip edilen isimlerinden Hulusi Belgi de olacak. Tabii Barış, senin de kendisine sorularında olacaktır mutlaka. Önemli bir yayın olacağını düşünüyorum. Peki Barış, gerçekten taktik düzeni konuştuk, eksiklikleri gedikleri konuştuk, neler olabileceğini konuştuk ama tabii şuna değinmeden de edemeyeceğim açıkçası. Herkesin kafasında, tüm futbol severlerin, tüm yaza damga vurmuş bir olay var. Bir son yılların en unutulmaz transfer süreçlerinden biri var. Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş'ın son durumu nedir? Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'de nasıl günler bekliyor? Çünkü o geçen seneki Mert Hakan'ı göremediğimiz sürece ve bu süreç uzadığı takdirde bir hayal kırıklığına doğru devam ediyor. Yani en azından ilk süreçteki tablo bu şekilde. Çünkü evet, yani 2-3-4 hafta tamam ama artık ligin ortalarına doğru geliyoruz birazdan da. Ne diyorsun?
Tabii ki ben bunu sportif direktör Emre Belözoğlu'nun sözüyle aslında başlamak istiyorum ki sohbet toplantısında basında yaptığı Mert Hakan'ın sakatlığından bahsetti. Özellikle milli takım arasında Mert Hakan Yandaş sakatlanmıştı. Kasıklarından, iki kasından sakatlandı ve Mert Hakan Yandaş'ın o sakatlıkla birlikte çok ciddi bir sakatlık yaşadı ve o sakatlıkla birlikte aslında hazırlık kampına tekrar geri döndüğünü ifade etti Emre Belözoğlu ki aslında biz de Topuk Yayası kampında ben de Fenerbahçe'yi takip ettim. Gerçekten o dönemdeki Mert Hakan Yandaş, hazırlık kampındaki Mert Hakan Yandaş formayı almaya çok yakındı. Gerçekten çok iyi bir performansı vardı. Hazırlık maçlarında da antrenmanlarında gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyordu ve teknik heyetinde beğenisini kazanıyordu. Ancak o sakatlıkla birlikte gerçekten çok geriye doğru gitti. O sakatlık kendisini geriye götürdü Mert Hakan Yandaş ve şimdi yavaş yavaş kendini toparlamış gördüm. Özellikle son pazar günü milli takım arasından dolayı oynanan Fatih Karagümrük'le maçında hem fizik olarak hem de oyun olarak gerçekten kendini bayağı bir toparladı ve fiziksel olarak üst noktaya çıktığını biz gözlemledik. Tabii ki Mert Hakan Yandaş formayı alabilir. Ancak Mert Hakan Yandaş'ın problemi şu. Problem demeyeyim, aslında forma rekabetine girdiği isimler şu an çok üst düzey performans sergiliyor. Sosa çok tecrübeli bir isim. Yine Ozan Tufan performansı üst düzeyde. Pelkas iyi bir performans sergiliyor. Bu üç ismin arasından Mert Hakan Yandaş şu an sıyrılıp olmayı alamıyor. Erol Bulut da çok fazla değişiklik yapmadı orta sahadan memnun olduğu için. O yüzden de genelde maçların ikinci yarılarında gördük Mert Hakan Yandaş'ı ama Mert Hakan Yandaş'ın da her an formayı artık alabilme diye yakın olduğunu ben yine düşünüyorum. Bu hafta veya öteki hafta veya belki de 1-2 hafta sonra mutlaka Mert Hakan Yandaş bu takımda ilk 11 olarak sahaya çıkacaktır artık. Çünkü kendini toparlamış ve o bildiğimiz Mert Hakan Yandaş'a doğru iyice yakın duruma gelmiş performans olarak Burhan Canterzi.
Fatih Hoca'nın Florya'da sağladığı bir ortam var ve bu hava da gerçekten takıma uzun yıllardır olumlu yansıyor. Üçüncü döneminde aslında hem Ümit Davala hem Hasan Şaş'la başlayan bir süreç. Şimdi yine hocanın yanında Necati Ateş var, yine Ümit Davala var, Riera var. Fenerbahçe'de aslında bu sisteme döndü ve Fenerbahçe'de eski futbolcularını kulüpte görevlendirmeye başladı. Daha çok olmaya başladı. Son isim de sevgili Semih Şentürk oldu. Altyapıya geldi Semih Hoca da. Neler dersin? Bu yapı, bu hava, eski futbolcuların bir araya gelmesi, kulüp kademelerinde görev alması Fenerbahçe'ye nasıl yansıyacak?
Fenerbahçe'ye olumlu yansır bana göre. Çünkü Fenerbahçe'nin yapması gereken işlerden bir tanesi eksik futbolcu. Yani kulübün, camianın, takımın ruhunu iyi bilen, o şifreleri iyi bilen, nabzını iyi bilen isimlerin Fenerbahçe'de görev yapması gerekiyordu. Galatasaray bu işleri gerçekten iyi yapıyordu. Fenerbahçe'de bu noktada eksik vardı ama bu sezonun itibariyle Selçuk Şahin olsun, Marco Arroyo olsun, zaten daha önceden Volkan Demirel'i kadronun içerisinde katılmıştı. Teknik direktör Erol Bulut yine Fenerbahçe'de oynamış bir isim. Mehmet Yozgat da yine Fenerbahçe'de oynamış bir isim. Emre Belözoğlu zaten hani bahsetmeye gerek yok Fenerbahçe açısından. Semih Şentürk yine geçtiğimiz günlerde Futbol Akademisi antrenörü olduğu açıklandı ki Semih Şentürk 2014 yılında Fenerbahçe'den futbolcu olarak ayrıldı. 2020 yılında bu sefer antrenör olarak 6 yıl sonra geri döndü ki 12 yıl boyunca Fenerbahçe'de kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş bir isim. Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Semih Şentürk hamlesinin ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yine aynı zamanda Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Mehmet Özgaptı, Volkan Demirel de olduğu gibi Fenerbahçe artık kendi evlatlarına bu takımın ruhunu bilen, iyi bilen, takım ve ekip çalışmasını çok iyi bilen, Fenerbahçe'ye katkı verebilecek, futbolcuları bir aile havasına sokabilecek, iyi günde veya kötü günde onları motive edebilecek oyuncuları bünyesine kattı ve bence çok doğru olanı yaptı. Galatasaray zaten bu işleri yapıyordu. Fenerbahçe'nin de bu işleri mutlaka ve mutlaka bu özüne dönmesi gerekiyordu. Fenerbahçe Emre Belezoğlu ile birlikte özne dönmüş durumda. Zaten bunu planlayan da Erol Bulut da Emre Belezoğlu ikisi oldu. Ben son derece yerinde bir strateji olduğunu, yerinde bir hamle olduğunu düşünüyorum kendi açımdan.
Barış, bu tabii tüm muhabirlere, tüm takımları takip eden muhabirlere de soruluyor. Ama daha erken olsa da Ocak ayı da bir yandan yaklaşıyor. Ocak ayı için çalışmalar var mı? Varsa şu an belli bir aşamaya gelen bir transfer söz konusu mu?
Evet, Fenerbahçe transfer 5 Ekim'de aslında Türkiye transfer dönemi kapandı ama Fenerbahçe transfer kapanmadı. Fenerbahçe bu noktada çalışmalarını zaten yürütüyor. Fenerbahçe özellikle ben devre arasında çok fazla transfer beklemiyorum. Belki iki tane transfer yapacaktır Fenerbahçe ama bu noktada da en büyük transferin özellikle kanat transferi üzerinde duracaklarını düşünüyor. Fenerbahçe'nin zaten biraz önce de konuşmalarımız arasında zaten söylemiştim. İki tane orijinal kanadı var. Biri Ferdi Kadıoğlu, biri de Diego Perotti. Fenerbahçe özellikle bir kanat transferi mutlaka sağ tarafa da yapacaktır.
Barış, yarışa gidelim, sonra devam edelim.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirli oğlu Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Radyo Spor'dan yeniden merhaba. Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu ile Sarı Lacivertlerin gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi birazdan konuğumuz sevgili Gürhan Gürsoy olacak. Sonrasında Hulusi Belgi de gelecek. Önce Gürhan Gürsoy aramızda olacak. Gürhan Gürsoy biliyorsunuz 2004-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Genç Gürhan diye hatırlayanlar tabii çoktur. Zaten aynı zamanda Süper Ligimizde en genç yaşta gol kaydeden isimlerden biriydi. Sevgili Gürhan Gürsoy, beni duyuyor musun?
Evet, tabii ki. İyi günler.
İyi günler, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız?
İyiyim, sizler nasılsınız?
İyiyiz biz, Allah'a şükür.
Batuhan Karadeniz'den önce sizdeyiz değil mi rekor?
Evet, bendeydi.
16 yaşınızda Süper Lig'de gol kaydetmiştiniz.
Evet.
Ben aslında hemen tabii Fenerbahçe gündemine dönmek istiyorum. Bu arada özellikle son haftalarda sık sık da görüyorum Fenerbahçe döneminde oynadığınız dönemden fotoğrafları da sık sık paylaşmaya başladınız. Çünkü şöyle de bir hava tabii, takımdaki, kulüpteki olumlu gidişat herkese yansıyor bir yanda. Bu sezon Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsunuz ilk etap itibariyle?
Evet, tabii ki bu aralar takip ettiğiniz gibi sürekli paylaşımlar yapıyoruz. Çünkü çok mutluyuz Fenerbahçe'mizden. Ve gördüğümüz gibi de zaten eski futbolcularımıza birazcık dönüş olduğu için tabii bu da bizi çok mutlu ediyor. İçimizden böyle sürekli paylaşımlar yapmak geliyor ve Fenerbahçe'yi bu sene daha önceki son 3-5 yıla baktığımızda o heyecanlar, eski heyecanlar, bizim dönemimizdeki heyecanlar tekrar geri döndüğü için çok mutluyuz açıkçası.
Tabii sizin forma giydiğiniz döneme baktığımızda yani kaptan Alex'ti tabii ki ama işte Roberto Carlos olsun, o dönem işte Vedersonlar, David'ler, Kezmanlar, yani takımdaki hava çok farklıydı, yani Fenerbahçe'nin havası o dönemler çok farklıydı. Yani bu sezon o tadı alıyor musunuz takımdan?
Şimdi 2004 yılından 2010 yılına kadar çok güzel bir hava vardı Fenerbahçe'de. Tabii ki yıldızları bir araya getirmek maddiyat, ekonomik boyutu ve başkanımızın başarısıydı. Sonrasında tabii ki teknik direktörlere kalıyor tabii, bildiğiniz gibi.
Evet.
Yıldızlardan çok güzel bir takım yaratmak ve hava oluşturmak. Bizdeki Daum'dan tutun Zico'ya kadar Aragones dönemi birazcık daha geri planda kalsa da yine de çok güzel bir arkadaşlık, dostluk ve başarılar vardı. Bizde en iyi döneminde takımda olabildiğimiz için genç futbolcular olarak çok şanslıydık ve onlardan mükemmel şeyler öğrendik. Sonrasında Sayın Ali Koç seçildi başkanlığa. İlk senelerinde birazcık geri planda kalmış olsa da takım şu anda en azından küllerinden doğmaya başladı ve bu bile bizi çok heyecanlandırıyor. Yıldızlar, yani kadro bakımından çok zengin. Şu anda belki de Türkiye'nin en zengin kadrosuna sahip. Hani pozisyon olarak baktığınızda bir futbol, hani bir orta sahaya baktığınız zaman en az bir 4-5 oyuncu gibi bir şey düşüyor.
Evet.
Sağ kanat olsun, sol kanat olsun, forvet oyuncularını bile kanada çekip çok başarılı olabiliyorsunuz. Yani bir futbolcu 3-4 pozisyonda oynayabilecek şekilde çok geniş bir kadroya sahip ve çok güzel başladı sezonu. Yani
biraz da süreye ihtiyaç mı görüyorsun sevgili Güran Gürsoy? Çünkü biz şimdi Barış'la da az önce konuştuk onu. Genel kanı da bu yönde. Bu kadar hücum alternatifi, orta saha alternatifi olmasına rağmen Fenerbahçe'nin bu sezon ancak hücum aksiyonlarında sanki Caner'le Gökhan'ın ortalarına bağlı kalıyor genel olarak. Sence buradaki problem ne?
Tabii ki siz de sürekli hani futbolu takip ettiğiniz gibi tabii ki bir süreç bu. Yıldızları bir araya getirebilirsiniz ama takım olmak farklı bir şey dediğimiz gibi. Ama ben inanıyorum, yani biraz daha zaman geçtikten sonra tekrar çok iyi bir hava yakalayacağına inanıyorum Fenerbahçe'nin bu sene özellikle. Çünkü gerçekten atak olarak çok yetenekli oyuncular var. Ama tabii ki geriden genelde Gökhan Gönül'ün de destek vermesi veya Gökhan olmadığı zaman da Nazım Sangare'nin bindirmeleri çok etkili olacaktır. Çünkü bir de baktığımız zaman Caner Erkin tekrar Fenerbahçe'de eski formuna kavuştuğu için gördüğümüz gibi milli takıma kadar yükseldi.
Evet.
Onun da çok büyük katkısı var son dönemlerde. Tabii ki biraz daha zaman geçtikten sonra çok iyi oturacaktır. Orta saha güzel bir birliktelik oluşturacaktır. Ben inanıyorum.
Evet.
Yani çok güzel bir takım olacağını bu kadrodan.
Şimdi sevgili Emre Belezoğlu'nun da sende çok ayrı bir yeri olduğunu biliyorum. Emre Belezoğlu da aslında bu takımı inşa eden, bu oyuncu grubunu bir araya getiren isim. Aslında en etkili isim diyebiliriz. Çünkü özellikle Fenerbahçe muhabirleri de bu konuda Emre Belezoğlu'nun hakkını teslim ediyor ve bu takımı kurulmasında en büyük payın Emre Belezoğlu'nda olduğunu söylüyor. Emre Belezoğlu'nu çok yakından tanıyan biri olarak Emre Belezoğlu'nun oradaki varlığının Fenerbahçe'ye kattıkları ne olur?
Kesinlikle zaten siz değinmeden önce ben de bu konuya değinecektim. Yanılmıyorsam bir 3-4 hafta önce ziyarete gitmiştim kulübe, yani sohbet için Emre Belezoğlu'na. Yani çok büyük katkısı, yani tüm transferlerde neredeyse onun çok büyük katkısı var. Tabii ki kariyerinden hem de duruşundan dolayı ona herkesin çok büyük bir saygısı var. Bizim için de her zaman çok büyük bir örnek olmuştur. Hem sporcu kişiliğiyle hem de dışarıdaki yaşamında. Bizim de sürekli görüştüğümüz bir, yani sürekli uzun süreden gelen bir abi kardeş ilişkimiz var. Yani oradaki ortamda da oyuncuların ona
Yani ben kendi canlı şahidi olduğum için herkesin inanılmaz büyük bir saygısı var. Ve Fenerbahçe'ye bu sene kendiniz de gördüğünüz gibi eski oyuncularını da kazandırmaya başladı takıma. Ve onlardan da Marco Arioli'den tutun, işte Semih Şentürk en son örneğini,
evet,
Kemal Aslanoğlu, Selçuk Şahin. Ve bunun daha devamı gelecektir. Ve ben çok umutluyum açıkçası. Onun orada olduğundan dolayı çok mutluyum bir Fenerbahçeli olarak. Ve çok büyük başarılara imza atacağını inanıyorum. Bizleri sevdireceğini de kesinlikle.
Sevgili Barış, senin sevgili Gürhan Gürsoy'a sorun var mı?
Tabii ki de var Murat Can Terzi. Öncelikle sevgili Gürhan'a hoş geldin yayınımıza diyorum.
Hoş bulduk.
Fenerbahçe'de bu sezon aslında geçen sezondan başlayayım. Geçen sezonun sonlarına doğru Fenerbahçe'de sürekli bir yeni yapılanmadan hep bahsedildi. Fakat hani nasıl bir yapılanma olduğunu herkes merak etti ama süreç içerisinde ortaya çıktı Fenerbahçe'nin yapılanması. 18 transferi sezon öncesinde bekliyor muydu bu kadar Fenerbahçe'nin kabuk değişimini? İkincisi, Fenerbahçe için hem performansı ve hem isim olarak sezonun transferi şu ana kadar kendisine göre hangisi?
Evet, öncelikle hoş bulduk Barış. Valla şöyle söyleyeyim, geçen seneden beri tabii ki bir yenilenme süreci olacağına ben kesinlikle emindim. Zaten görüşmelerimizde de oradaki içerideki abilerimiz de olsun, işte eski dostlarımız da olsun, böyle bir yapılanma olacağını zaten hepimiz biliyorduk. 18 yani komple bütün kadronun da yenileceğini ben açıkçası düşünüyordum. Genellikle de öyle oldu. Ve bu yapılanma da tabii ki muhteşem, ilk başta muhteşem olmayacaktır ama yavaş yavaş yerine oturacaktır diye düşünüyorum kesinlikle. Bu sene soruna değinecek olursam da bu seneki en başarılı oyuncu olarak kimi gördüğümü söylersem, ben açıkçası Caner'den bu kadar büyük bir performans beklemiyordum. Birincisi Caner ve ilk başta Valencia'nın ilk iki maçta çok başarılı olmadığını düşünüyorum ilk maçta.
Evet, sönük bir performansı vardı çok, hakikaten. İlk
evet, yani çok sönük bir performansı vardı ama sonrasında böyle bir çıkış yakalayacağını ve hızını, hani demek ki Emre Belözoğlu veya diğer kurmaylar çok iyi analiz etmişler ve gerçekten de başarılı bir transfer etmişler diye düşünüyorum ben. Valencia olarak görüyorum şu ana kadar.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Güran Gürsoy. Yayınımıza renk kattın. Sevgiler, görüşmek üzere.
Ben de teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.
Sevgili Gürhan Gürsoy yayınımızda bizle birlikteydi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu. Evet Barış, sevgili Gürhan Valencia ve Caner dedi. Sana göre kim şu ana kadar Fenerbahçe'nin yıldızı?
Bana göre Ozan Tufan, ki herkes tarafından da zaten gözüküyor. Ondan sonra Ozan Tufan ve Caner. Ama Caner
tabii Gürhan'a şöyle sorduk, hani transfer olarak sorduk. Takımın en iyisi desek herhalde o da Ozan'ı da mutlaka es geçmezdi.
Genel olarak
kesinlikle ben de Ozan'ı ayrı tutuyorum hakikaten.
Ama ben Gürhan'a şu noktada katılıyorum. Fenerbahçe'de şu ana kadar 8 maçlık periyotta Caner Erkin bana göre en büyük çıkışı yapan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye katkı sağlayan bir oyuncu. Her ne kadar Caner'in ortalarından dolayı eleştirilse de ben o konuya şöyle bakıyorum. Fenerbahçe'de şu anda bir takım olgusu tam olarak yerleşmiş değil. Yani oyuncular saha içerisindeki pozisyon üretirken birbirlerinin yerlerini gözü kapalı bir şekilde bilmiyorlar. Caner olsa yapıyor ama Fenerbahçe'de oyunculara değil ve birçoğunda da rakip futbolcuya gidiyor ve rakip futbolcular karşılıyor. O yüzden aslında Caner'in yaptığı ortalarda sağ dışına çıkmıyor ortalar veya üste gitmiyor, avuta gitmiyor. Direkt ceza sahası içerisine düşüyor ama Fenerbahçeli oyuncular orada olmadığı için, o topla buluşamadığı için Caner'in ortaları isabetsiz olarak şu an itibariyle gözüküyor. Fenerbahçe'nin kanadını sormuştun sen bana. İstiyorsan o konuyu da tamamlayayım müsaade edersen ben sana.
Tabii.
Fenerbahçe'de kanat transferi mutlaka ki yapılacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe'de öncelikle bazı oyuncuların yerlerinde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesi Ozan'ın ben mutlaka 8 numara pozisyonunda oynaması gerektiğini düşünüyorum ki A-Milli takımları 8 numara pozisyonunda oynadığında Ozan'ın daha verimli olduğunu zaten görüyoruz. Sosa'nın 10 numara veya Perkas'ın 10 numara, ikisinden birinin tercih edilmesi gerektiğini ben şahsi kanaatim olarak düşünüyorum ve Ferdi Fenerbahçe'nin geçen sezon pandemi döneminden sonra vazgeçilmez oyunculardan bir tanesi de hem oyunuyla hem oyun aklıyla arkadaşlarına servisiyle iyi bir Ferdi. Bu Fenerbahçe takımında her zaman ilk 11'de veya maç kadrosunda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un mutlaka sağlıklı, yani sakat olmayan bir Ferdi'den de yararlanması gerekiyor. Fenerbahçe için hücum aksiyonlarında son derece etkili olacak. Hem seri çalımları, hem oyun aklı, hem arkadaşlarına yardımıyla birlikte, ki hemen forvet arkasında da zaten görev olabiliyor. Sadece kanat değil ama orijinal bölgesi kanat olduğu için ben Ferdi'den Fenerbahçe'nin mutlaka yararlanması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum ve düşünüyorum ben kendi açımdan. Ferdi Fenerbahçe çok faydalı olacak isimlerden bir tanesi. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunda orijinal kanat olarak şu an sadece iki isim var. Diğerleri orijinal bölgesi forvet olmasına rağmen, ki bunlardan bir tanesi Valencia Tiam, orijinal kanat değil, forvet olmasına rağmen kanat pozisyonunda oynatılıyor. Sinan Gümüş ise maçın ikinci yarılarında genelde görev oluyor. Onun da esas bölgesi Galatasaray'da da oynadı, Antalyaspor'da da oynadı, forvet bölgesinde görev yaptı genel olarak baktığımızda. Fenerbahçe'nin kanat transferi mutlaka devre arasında yapacağını düşünüyorum. Çünkü ben Emre Belözoğlu'nun basın toplantısında kendisine şu soruyu sormuştum ki, Emre Belözoğlu da dedim ki eksik kalan, bu kadar transfer yapıldı, eksik kalan bölgeler var mıydı? Mutlaka vardı ama şartlarımız gereği, elimizdeki imkanlar da olsa bunu yapabildik şu anda diye ifade etmişti. Bu aslında altı kapalı olarak kanat transferinde işaret ediyorduk ki Fenerbahçe'de birazcık daha süresi olsaydı zaten kanat transferi yaz transfer sezonunda yapacaktı ki 5 şeklinde kapanmıştı. Fenerbahçe'nin yine adayları vardı. Diken Nagel gibi, Buendia gibi isimler Fenerbahçe'nin gündemine geldi veya birçok isim de Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe mutlaka ki ben bir tane kanat transferi yaparak en azından hücumdaki pozisyon zenginliğini artırabilecek ve daha isabetli ortayı yapabilecek. Yani Caner ve Gökhan'dan orta yapma yükünü alabilecek bir oyuncu transfer edeceğini ben Fenerbahçe'nin düşünüyorum.
Barış, bir reklama gidiyoruz, sonra yine buradayız.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Trusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Radyo Spor'dan yeniden merhaba. Fenerbahçe gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Artık Fenerbahçe bölümümüzde son kısma geldik. Sevgili Barış, yeniden merhaba.
Merhaba Burhan Can Terzi.
Evet, biraz sahanın içini detaylı detaylı konuştuk aslında. Ben artık biraz daha sahanın dışına gelmek istiyorum aslında. Az da bir süremiz kaldı Fenerbahçe bölümünde. Sana şunu soracağım sevgili Barış. Galatasaray'da bir seçim ateşi var. Bunu tabii ki değerlendireceğim ben. Ama fakat sana şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'deki seçim ateşi ne durumda? Şu andan konuşulmaya başlandı mı? Kulislerde neler oluyor? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Bununla ilgili bir durum var mı? Neler dersin?
Elbette Fenerbahçe'nin seçim gündemi Mayıs ayında yapılacak. Fenerbahçe'de yeni seçim. Yeni seçim derken normal tüzükte olan seçim yapılacak. Fenerbahçe'nin 3 yıllık görev süresi doluyor Ali Koç'un. Elbette ki Fenerbahçe'de seçim gündemi var. Bu artık yüksek sesle değil. Ondan sonra yüksek sesle seslendirilmiyor, dillendirilmiyor. Çünkü şu an takım iyi gidiyor ve takımın iyi gidişatına engel olmamak, etkilememek açısından Fenerbahçe'de seçim gündemi camia içerisinde konuşuluyor. Şu anda net adaylar belli. Fenerbahçe için bu sezon özellikle kritik bir sezon ki Fenerbahçe 6 sezonunda şampiyon olamadı. Şampiyon olduğu takdirde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç o seçime daha güçlü çıkacağını ben düşünüyorum. Ve Ali Koç'un da her ne kadar Emre Belezoğlu'nun basın toplantısında şu ifade kullansa, burada olur muyuz olmaz mıyız gibi soru işareti yaratan bir ifade kullansa da daha sonra katıldığı bir programda pes etmeyeceğini ifade etmişti. Yani Ali Koç'un ben yeniden Fenerbahçe'de başkanlığa aday olacağını düşünüyorum. Bir önceki seçimde yarışıp Ali Koç'un kazandığı Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın mali kongresi öncesi açıklamalar yapacağını ifade etti ki o açıklamalar son derece önemli olacak. Ama Fenerbahçe'de özellikle Ocak ayından itibaren futbol dışında, yani futbol takımının dışındaki seçim gündemi ateşlenecek diye söyleyebilirim. Elbette ki Aziz Yıldırım'ın aday olma durumu da dillendiriliyor camia içerisinde ama şu an netleşmiş bir durum yok. Aziz Yıldırım zaten genel olarak seçime 1-1,5 ay kala adaylığını açıklar. Eğer aday olacaksa da zaten o süre içerisinde, yani Mart sonuna veya Nisan ayı içerisinde adaylığını Aziz Yıldırım açıklayacaktır. Başka bir aday çıkar mı derseniz, Fenerbahçe'de Ali Koç'un karşısında ben başka bir adayın çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü şu anda sadece futbol takımının en azından bu sene yaptıkları değil, Fenerbahçe'nin mali konularda da, ekonomik konularda da yaptığı katkılar Ali Koç'un ortadadır. Ben Ali Koç'un bir dönemde, yani 3 yılda Fenerbahçe'nin başında kalacağını şu an itibariyle düşünüyorum. Ama tabii ki sportif başarı burada çok önemli olacak.
Sevgili Barış, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların ve verdiğin bilgiler için. Şimdilik sana veda ediyoruz. Yarışa gidiyoruz. Dönüşte Hulusi Belgi ile ve Erdal Cömert'le.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor.
Muhabir masasından yeniden merhaba. Fenerbahçe gündemini detaylı bir şekilde değerlendirdik sevgili Barış Şehirlioğlu ve Gürhan Gürsoy'un büyük katkılarıyla. Fenerbahçe'nin özellikle hem taktik anlamda hem de son olarak Barış yönetimsel anlamda da bilgiler verdi. Şimdi mikrofonlarımızı sevgili Erdal Cömert'e çeviriyoruz. Hoş geldin Erdal Cömert.
Hoş bulduk, iyi günler.
Nasılsın abi?
İyi vallahi, sağlığım yerinde. İnşallah herkesin sağlığı yerindedir.
İnşallah Allah herkese sağlık, sıhhat versin diyelim buradan. Şöyle bir Beşiktaş gündemine bakıyorum da transfere erken başlamışsınız sanırım. Jack Wilshere'in ismi geçiyor. Ne diyorsun, transfer var mı Beşiktaş'ta şimdiden?
Ya bu dedikoduların hepsi çıkar yani. Bunlar çok doğal. Beşiktaş şu anda mali olarak bütçesinde futbolcu gönderemediği takdirde planlanmış bütçesini bile sahada yapıyor. 35 milyon euroya indirmesi gerekiyordu. Şu anda halen 52 milyon eurolarda. Yani bunu bir de aşağıya çekememiş vaziyette. Çünkü geçmişte Sayın Fikret Orman döneminde yapılmış uzun süreli 2022'ye kadar süren sözleşmeler var. Ve bu sözleşmelerin de şu anda sözleşmelere sahip olan futbolcular da şu an gitmiyorlar. Altyapıda kendi başlarına yüz koşu yapıp paralarını almaya devam ediyorlar. Böyle bir durumda nasıl futbolcu alınır?
Evet. Çok zor. Çok zor.
Sayısı hikayesinden Buğracan. Zaten elindeki yabancılar o kadar fazla ki bazı futbolcuların kadro dışı bırakmamasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun listesine bile yazamadı Beşiktaş. Daha hala yabancı futbolcu transfer etmeye çalışıyor. Nasıl olacak bu iş, onu anlamadım. Yani biraz aklı mantığı yerinde olan dinleyici, taraftar, futbol sever ama bunları göz önünde bulundurur yani.
Şimdi Erdal abi, yarın çok kritik bir maç var. Yani Başakşehir'le oynayacak son şampiyonla Beşiktaş. Ki bakıldığında son haftada da mağlup olmuştu Beşiktaş Gaziantep deplasmanında. İnişli çıkışlı bir grafik var ama bu hafta özellikle Sayın Sergen Yalçın'ın bir programa katılması ve oradaki sözleri sanki yani bir tekrardan bir Sergen Hoca'ya karşı bir inancı güçlendirdi gibi hissettim ben. Yani o Sergen Hoca'nın sempatik tavırları, özellikle mesela Tümer Metin'e kendisine yönelik eleştirilerini son derece özgüvenle, her zamanki özgüveniyle cevap vermesi, o kaybolan iyi havayı sanki biraz daha güzelleştirdi Beşiktaş adına diye gözlemledim ben. Son durum nedir? Nasıl bir hava var şu an Beşiktaş'ta? Neler dersin?
Ya şimdi Sergen Yalçın hikayesiyle başlayayım. Sayın Sergen Yalçın diyeyim. Yani niçin böyle demek istiyorum biliyor musun? Dün programdan sonra 3-5 arkadaşım aradı. Farklı radyo programını dinliyormuş. İnsanlara sayın demen daha kibar olmaz mı diye uyardı beni. Evet, olabilir. Ama ben yalnızca seçilmişlere sayın demek arzusu içerisinde. Bu benim fikrim. Yoksa ben o insanların titrediğini aşağıda gördüğümden falan filan değil. Beni yanlış anlamasın. Yani dün gün bir arkadaş bağlanmıştı mesela. Ben ona sayın dememişim. Ya ben normal bir insan benim için. Görevini yapan. Ben sayın diyerek onu belli bir kısma oturtmam. Ama seçilmiş insanlara sayın derim yani. Bazen mesela Sayın Ahmet Nurçevi'ye sayın kelimesini kullanmadıysam özür dilerim kendisinden. Ali Koç'a sayın kelimesi kullanmadıysam pek yapmam böyle şeyler ama...
Erdal abi şöyle bir şey olur. Mesela şimdi işte Sayın Ali Koç diye cümleye girdin. Sonra ikinci cümlede tekrar hani sayın zorunluluğu belki hani orada bir şey olabilir. Yani orada da hani sonuçta her seferinde denmesi çok garip karşılanmamalı bence. Orada bir hani zaten saygı göstergesini hani sayın diyerek ilk cümlende söylüyorsan sonrası bence çok çok da hassaslaştıracak bir mevzu değil bana göre.
Nurhan'cığım ben bir televizyon programcısı değilim.
Evet.
Ama kendimi satmak gibi bir niyetim yok. Ben gazeteciyim, bir muhabirim. Dün kendimi de açıkladım. Ben muhabirlik yaparım, haber yaparım. Ve insanların söylediği sözleri halkın okuması için, bilmesi için onları yansıtırım. Ayrıca özel haberler de yaparım. Yani ben öyle kendimi göstermek, herkese sayın demek, oyun eğmek gibi bir niyetim falan filan yok. Bir kere bunu açıklayayım ki. İkincisi, hadi Sergen'e de sayın diyelim. Severim kendisini. Çok severim hem de. Anlatabiliyor musun?
Evet. Yani her anına şahit oldum belki de kariyerinde, futbolcuna, gençliğine, hocalığına.
Tut yani bak o, evet. Fulya'da minicik kafenin içerisinde birlikte şey içerdik, minicik çocuktu. Evet. Tamam, evet. Hepsini geçelim. Sergen Yalçın'ın tümerinde bambaşka kimlikleri var. Bambaşka kişilikleri var, bambaşka karakterleri var. Sergen dünyayı vurdum duymaz gibi
gözüküyor ama öyle değil. Değil mi?
Değil ama her şeyi kafasında düşünen, tasarlayan, planlayan, programlayan, gelecek için geleceğe dair adımlar atan bir kişiliğe sahip. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi Beşiktaş'ı geçen sene devre arasında aldığında elindeki aynı takım Sayın Abdullah Avcı'dan, bak ona da sayın dedim, kimse unutmasın. Abdullah Avcı'dan aldı. Abdullah Avcı'nın getirmiş olduğu, Beşiktaş'ı getirmiş olduğu puan tablosundaki durum belirliydi. Aynı kadroyu aldı, sezon sonunda nereye getirdi ve bir de nasıl getirdi? Liglere ara verildi, pandemi, dünya pandemi geçti. Evet. O kadar zor şartlarda idman yaptılar ki futbolcularının grafiklerini yukarıda tutabilmek için çok özel çalışmalar yaptırdı. Böyle bir şartta bile şampiyonluğa doğru bile gidebilirdi yani. Ama çeşitli talihsizlikler yaşadı. Şimdi Sergen Yalçın'ın ne yönetimde bir derdi var, bak bu kadar net söylüyorum. Ne futbolcularla bir derdi var. Futbolcularla atışabilirler. Bu futbol hayatında bu tip şeyler olur. Bir futbolcuyla bir teknik direktör atışabilir. Ama bak bu kavga anlamında değil. Ya ben, sen benim kafama uymuyorsun, çık kardeşim git anlamında falan filan değil. Faydalanabileceği son noktaya kadar faydalanır o futbolcudan. Niçin biliyor musun? Takımın patronu. Yani faydalanabileceği bir futbolcu var da oyun sisteminde oynatabileceği, ona kazanç getirebilecek bir futbolcu var da onu oraya oynatmıyorsa o teknik direktör değildir. Bunun en büyük bariz örneğini veriyorum. Çok vermişimdir. Sayın Mustafa Denizli ve Luchescu mesela. Mustafa Denizli Beşiktaş'ı çalıştırırken ustadan Yusuf'u transfer etti. Evet. Hocam dedik yaş olarak.
2008-2009 sezonu evet.
Ne dedi? Dedi ki ya 15 dakika oynasa yeter bana dedi.
Öyle bak, de oldu.
Tam performans oynasa yeter bana dedi. İşlerini yaptı.
Şampiyon yaptı.
Üzerindeki montu çıkartıp Sergen'in üzerine örtmüş. Sağlığını korumaya çalışmış bir teknik direktör. Bak Fatih Terim için de bahsederim ben bu hikayelerine. Futbolcusunu koruyan, ondan en yüksek verimi almaya çalışan çok tecrübeli teknik direktörler bunlar. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Bunu işte koyarım bak. Futbolcusunu seven, küsmeyen, ya zaten teknik adam futbolcusuna küser mi? Küsmez. Ama Sergen'in bakış açısı herkesin istemediği şekilde bir bakış açısı. Doğruları söylüyor, direkt söylüyor, çekinmiyor. İşte bu da insanları rahatsız ediyor olabilir. Yani farklı bir kişiliği olabilir. Sergen bizim dediğimiz Sergen işte. Sergen yani. Yani ama ben şunu söyleyeyim. Gerçekten ısrar eden...
Erdal abi orada bir nokta koyalım. Dönüşte tekrar devam ederiz. Reklam.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirli oğlu Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Radyo Spor'dan yeniden merhaba. Beşiktaş gündemini Erdal Cömert'le değerlendirmeye devam ediyoruz. Tekrardan merhaba Erdal abi.
Merhaba.
Evet, Sergen Hoca'da kalmıştık. Sergen Hoca'yı anlatıyordun. Hem de onun gençliğinden bu yana gelişimini de aslında detaylandırmıştın. Ben şuraya gelmek istiyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları vardı. Mutlaka konuşulmuştur. Fakat şu cümlesi açıkçası dikkatimi çekti. Sen bunu daha iyi açacaksın ve anlatacaksındır. Şöyle diyor Sayın Çebi: ben Beşiktaş ekonomisine yaptıklarımı konuşmak istemedim bugüne kadar. Ama alçak gönüllülüğün sonu iyi olmadı. Bu çok dikkatimi çekti. Alçak gönüllülüğün sonu iyi olmadı diyor Çebi. Ne demek istiyorlar burada Sayın Çebi?
Yani şöyle demek istiyor. Biz başkan olduğu günün ertesi günden itibaren Beşiktaş kulübünün ödemesi gereken rakamlar vardı. Tarihleri gelmiş borçlar vardı. Alınan kredileri, borçları vardı. Ve bazı kişilere ödemeler vardı ki tarihleri gelmişti bunların. Çok acil paraya ihtiyacı vardı ve bu çok acil paranın geldiği bir yer yoktu. Elinde de yoktu. Ve bu süreci atlatması gerekiyordu. O dönem kendince ilk önce büyük bir kısmını kişisel olarak, ondan sonra ikinci vakada yöneticilerle birlikte çok büyük rakamları çıkardı, kendi cebinden kulübe verdi. Bunun bir bölümünü bağış olarak verdi, bir bölümünü borçhanesine yazdırdı. Ama borçhanesine yazdırmış olması bile çok önemli bir şey. O rakamlar gidip bankadan, ya bana şu kadar kredi verir misiniz, ben şöyle taksitle ödeyeyim dediği zaman Beşiktaş, bilmiyorum, Beşiktaş'a para falan filan verdiği. Bunların hepsini sakladı Ahmet'in gibi. Bazen medyada ufak tefek rakamlar çıktı açıkçası. Hiçbirisine de cevap vermedi. Ben de kendisine sorduğumda.
Evet Erdal abi. Erdal Cömert. Sayın Erdal Cömert yeniden bir aramızda olacak. Sayın Çebi'nin açıklamalarını değerlendiriyorduk. Sayın Çebi'nin açıklamalarının diğer kısmını istiyorsanız ben sizlere aktarayım. Fikret Orman, eski başkan Sayın Fikret Orman'la ilgili de Sayın Çebi'nin açıklamaları vardı. Şöyle diyor Sayın Çebi: ben ağlamıyorum, durum tespiti yapıyorum. Bunların bilinmesini, unutulmamasını istiyorum. Beşiktaş'ın geleceği için benden sonra da incelesinler. Temiz çıkarsam başarılı olurum. Fikret Orman'ın kızmasına, bağırmasına gerek yok. Camia inceleme istiyor diyor. Ve bir mali tablo da aslında aktarıldı. Şöyle deniliyor: 21 Ekim 2019 tarihiyle itibariyle 2 milyar 962 milyar 60 bin 186 TL borcu olan bir kulüp devralmıştık. 30 Ekim 2020 itibariyle borç 3 milyar 379 milyon TL'ye çıktı. Bu da ortalama 400 milyon TL arttığını gösteriyor ki 2022'de 4.2 milyar TL olacak deniliyor Beşiktaş'ın borcu. Bunu da yönetim öngördüğünü belirtiliyor. Ne diyorsun Erdal abi?
Ne değil mi? Oraya gidiyor yani. Öyle bir borç bırakıldı ki.
Evet.
Aklınız hayalini. Bir şey söyleyeceğim ya. Bak, bunu basit örneklere indirelim. Sayın Ampul Avcı ile uzun süreli sözleşme yapmış.
Evet.
Sayın Fikret Orman. Bak, sayın kendisini kullanıyorum artık.
Evet, yani. Evet.
Ya ama 30 trilyon paraya mukabil ediyor. 30 trilyon eski parayla kurtuldum. Ben eski adam olduğum için 30 trilyon yılda. Bu ne demek biliyor musun? Her ay 1 milyon 100 bin kişi. Bak, 1 kişi falan değil. 1 milyon 100 bin kişi bir sene boyunca asgari ücret maaşı. 1 milyon 100 bin kişi bir sene boyunca kazandığı parayı bir sene boyunca yalnız Abdullah Avcı kazanıyor demek.
Evet.
Bu paraları insanlar böyle meleke haline getirmiş. Tamer Kıran'la yönetici olduğu zaman da, ona da diyeyim bir dakika. Sayın Tamer Kıran'la yönetici olduğu dönemde bir sohbetimizde söylemişti. Bu medyaya yansıdığı için söylüyorum. Arada 500 bin euro kalmıştı. Bir kaleci transferi yapıyordu. Biz sohbetimizde dedik ya, arada 500 bin euroysa para değil yani bu. Dedik, siz ne diyorsunuz ya, 500 bin eurodan bahsediyoruz ya, adamla 4 yıllık sözleşme yapacağız, 2 milyon euro demek bu. siz dedi 500 bin euronun nasıl bir para olduğunu farkında mısınız arkadaşlar?
Evet.
Yani bir şirket dedi, koskocaman bir fabrika, o 500 bin euro yılda kar edebilmek için dedi, 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane insanı sürekli çalıştırıyor dedi ya. Ya siz dedi bu rakamları gerçekten bu futbol camiaları bilmiyor dedi. Bak ben de aynı şeyi söylüyorum. Bizi dinleyen herkes bir hesap yapsın. Fikret Orman döneminde Abdullah Avcı'yla yapılan sözleşmede yıllık aldığı para 30 trilyona denk geliyor. Bu parayı 1 milyon 100 bin kişi, bak 100 bin demiyorum, 10 bin kişi demiyorum, 1000 kişi demiyorum bak. Bir fabrikada 1000 kişilik fabrikayı düşünün bak. 1000 kişilik bir fabrikayı düşünün yani Türkiye'de. Sanayide bir bakın 1000 kişilik kaç tane fabrika var. 1 milyon 100 bin kişi asgari ücret bir sene maaş alabilir. Ya bir dakika şimdi ya, çok büyük paralar veriliyor bir kere. Anlatabildim mi? Bak milli takımda da eleştirmişler. Dedi işte Şenol Güneş'in oyunu yokmuş, böyle bir şey diyormuşum falan filan. Ya tamam, Şenol Güneş'in çok iyi taktik anlayışı var. Milli takımımız çok iyi. Onun için Avrupa Ligi'nde C grubuna düştük abi. Kusura bakmayın abi. Aslında çok iyiydi de ben saçma sapan yorumlarımla.
Sen dün bayağı tepki aldın o zaman Erdal abi.
Çok kusura bakmayın, çok kızmışlar bana. Ben neymişim, Şenol Güneş'in oyun anlayışını eleştiriyormuş. O eleştiriyorum işte, C grubuna düştük. Buyurun işte. Bak bugün hesap yaptım. Aynı şekilde Şenol Güneş de 2.3 milyon euro maaş alıyor. 3,5 yıllık sözleşmesi var. 2.3 milyon euro rakamı 28-29 trilyon, 30 trilyon para demek. Aynı hikayeye denk geliyor. Bak bir futbolcunun mesela Faroe Adaları çıkacak şimdi bize, değil mi? Bir futbolcunun yıllık geliri Faroe Adaları'nın toplam gelirine eşit, biliyor musunuz arkadaşlar?
Evet.
Biz bu insanların futbolunu eleştiriyoruz ama yani eleştirmemizin sebebi bu işleri yaptıkları için inanılmaz büyük rakamlar kazandıkları parada gözüm var mı? Yok. Olsaydı şimdiye kadar 50 bin kere ben bu rakamları dile getirirdim. Hiçbir zaman dile getirmedim. Fatih Terim'in milli takımdan aldığı para konusunda bile kardeşim veriyorsa alır yani. Vermiyorsa neyi alacak? Ahmet Nurçebi veremiyor şimdi. Neyi alacaksın? Veremiyor işte. 800 bin lira üzerinde para vermeyeceğim diyor. Vermiyor. Nereden alacaksın yani? Ha? Alamazsın yani. Niye eleştiriyorsunuz kardeşim? Görüyor mu? Görmüyor musunuz futbolun durumunu? Ya oradaki bireysel olarak o futbolcuların hepsi milli takımda çok kaliteli liglerinde, çok kaliteli liglerde çok iyi performans sergiliyorlar. Ama siz o kadar malzemeyi alıp getirip orada çorba yapıp insanlara lezzetli bir sunum getiremediğiniz ve sonuca ulaşamadığınız zaman sonuç ortada işte. Yani şu futbol anlayışıyla biz 2021'deki turnuvada ne yapabiliriz diye şimdi düşünmüyor. Bak gündelik düşünüyorlar. Rusya maçını aldılar, muhteşemdi. Rusya maçını aldığımızda muhteşem, harikaydı. Bir galibiyet daha alırsak gruba çıkacaktık diyordu herkes. O gün program yaptık. Ben ne dedim?
Evet, yani orada beraber değerlendirdik. Yani şunu söyledim. Bölüm bölüm iyi oynayan bir milli takımımız var ama hep iyi oyunu vaat eden bir takım olduk son bir yılda. Yani o Euro 2020 elemeleri sırasındaki milli takımımızı göremiyoruz son dönemde ve şunu da belirtmiştik. Yani Rusya maçında rakip 10 kişi olmasına rağmen pozisyon yedik. Çok tehlikeli pozisyonlar kaçırdı Rusya ve yani bunları hep değindik biz. Sen de değindin dediğin gibi Erdal abi.
Yani işte, bak futbolda bir istikrar meselesi vardı, anladınız mı? Yenilmezsiniz değil, puan kaybetmezsiniz değil ama oyununuzla o istikrarı yakalayıp karşı tarafı iğnelersiniz yani, çimdiklersiniz. Halk terimiyle konuşayım, çimdik atarsın yani, rahatsız edersin. Edebilecek bir oyun anlayışı var mı? Yani sen 20 kere çimdik atarsın, anlatabiliyor muyum? Ama öyle bir şey anlayabilir ki o çimdiklerden bir tanesi o eti kopartır. Bak ben geçmişte öyle maçlar gördüm ki, özellikle uluslararası maçlarda hocanın bir taktiği var. Ortadan takımı çözmüş. Ortadan gelecek, ceza sahasının önünde sürekli şut attırıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir yarıda 20 tane falan şut attılar. Herkes büyük. Ya kardeşim aynı şey. Öyle bir an geldi ki aynı futbolcu aynı pozisyonda gitti 90'a taktı. 3 puanı aldı şeyine koydu. Bak bu bir taktik anlayışıdır. Karşıdaki takımın orada bir zaaf vereceğini çözmüş o teknik direktör. Çözmüş. Bazı seyredersin mesela kanatlardan gelir sürekli. Dersin ki kardeşim sürekli kanattan orta, sürekli kanattan orta. Bak o teknik direktör onu çözmüştür, çalışmıştır. Mutlaka o defansın hata yapabileceğini, kalecinin bir gün bir pozisyona çıkıp o topu alamayacağını düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Sürekli dene. Ama işte milli takıma baktığımızda öyle bir anlayış görmüyorum ki. Görmediğimi de söylüyorum. Çok zor bir dönem diyorum.
Evet.
Çok zor diyorum. O çorba yapılamıyor diyorum.
Yani temennimiz şu yönde. 2021'de eğer Avrupa Şampiyonası yapılırsa biz geçen yılki 2020 elemelerindeki o takımı daha çok görmek istiyoruz. Çünkü o takımdı bizi umutlandıran. Bu takım zaman zaman bölüm bölüm çok iyi oynayabiliyor, vaat ediyor ama bunu 90 dakikaya yayamıyor. Bizim hayalimiz o Fransa'yı, dünya şampiyonu Fransa'yı takır takır deviren milli takımımızı yeniden sahada görmek. Erdal abi, Beşiktaş 7 maçta bakıldığında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberliği var. Yarın Başakşehir'le karşılaşacak. Bu maçla ilgili beklentin nedir, öngörün nedir? Biraz ondan konuşalım.
Valla Beşiktaş'ın kalesinde sorun var. Cezalı kalecisi. Utku da sakatlık getiriyor, yetiştirilmeye çalışıyor. Kalesinde sorun var. Defansında zaten kronik sorunlar olduğu gözleniyor. Ama bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Söylüyorum yine. Kronik sorunlar olur. Bunların çözülebilmesi için sürece ihtiyaç var. Bir de karşındaki rakiple doğru orantılı şeyler. Karşındaki rakibin davranışları doğru orantılı şeyler. Son haftalara baktığımızda Başakşehir'in performansı da sahaya yansımış vaziyette.
Evet.
Geçenlerden kalan toplu bir ekibi var. Beşiktaş'tan bile daha az transfer yaptılar. Takım anlayışını değiştirmediler. Sonuç itibariyle ben çok renkli bir maç geçeceğini tahmin ediyorum.
Yani bir de Sergen Hoca ve Okan Hoca açısından da tabii bir önem taşıyor. Şimdi kendi kuşaklarının en önemli iki ismi, belki de en ön plana çıkan iki teknik direktör. Aynı jenerasyon. Çünkü biri Beşiktaş, biri Galatasaray efsanesi. Enteresan, bir de ikisi de efsaneleri olduğu kulüplerde de mesela Okan Buruk Beşiktaş'ta oynadı. Sergen Yalçın Galatasaray'da oynadı. Devam edeceğiz Erdal Cömert. Şimdi yarışa gidiyoruz.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Trusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Radyo Spor'dan yeniden merhaba. Bu bölümümüzde Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Galatasaray gündemini konuşacağız. Erdal Cömert yine hatta olacak. Şimdi çok önemli bir konuğumuz hatta. Sevgili Metin Ünlü. Metin Ünlü Galatasaray genel kurullarında birçok kez divan başkanlığı yapmış bir insan. Camianın çok önemli isimlerinden biri. Son Galatasaray Genel Kurulu'nu da yönetmiş isimlerden biri. Sevgili Metin Ünlü, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk. Burhancan, kolay gelsin. İyi yayınlar hepinize.
Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz?
Valla işte bu seçim sürecine girince camia hareketlenir. Camianın dinamikleri sürekli şu anda seçim gündemiyle meşgul.
Aynen öyle. Yönetimden geçen hafta salı günü ilk bildirim gelmişti seçim kararı alındığına yönelik. Sonra cuma günü bir resmi seçim bildirgesi de yayınlandı. Fakat dernekler masasından henüz bir cevap alınamamıştı ki hala bu konuyla ilgili bir geri dönüş olmadı. Resmi açıklamada gelmedi. Şu ana kadar adaylığını açıklayan iki isim, hatta gazete beyanında da belirten bir isim daha var ki bu istihbaratlarımızda almıştık, sevgili Cengiz Özyalçın da başkan adaylarından biri, eski Galatasaray ikinci başkanı. Yine Sayın Metin Öztürk ve Sayın Burak Elmas da başkan adayları arasında yer alıyor. Dün siz de Sayın sevgili Metin Öztürk'ün basın toplantısında da vardınız. Nasıl okuyorsunuz süreci sevgili Metin Ünlü?
Şimdi tabii ki bütün başkan adaylarına, daha doğrusu başkan aday adayı diyelim.
Evet.
Çünkü bizde başkan adayı olabilmek için 100 tane değerli üyemizden bir imzalı belge olacak. Bu imzalı belgede ilk toplantı tarihinden 15 gün önce bütün kurul ve yönetim kurulları, disiplin, sicil ve denetim kurullarıyla beraber divan kurulu başkanlığına ve Galatasaray Kulübü'ne teslim edilmesi lazım. Ondan sonra ancak başkan adayı oluyor. Şu anda bütün adaylar aday adayı
evet.
diyelim. Ancak adaylık 100 imzadan sonra kesinleşiyor. Müracaat ederlerse tabii. Ben şöyle okuyorum, izinden bahsediyorsunuz, onu bir hukukçu olarak da değerlendireyim.
Evet.
Tüzüğü aşağı yukarı bilen birisi olarak. Bizim Galatasaray tüzüğünün 29. maddesi çok açık. Genel kurul ilanına çıkabilmeniz için, yani genel kurul gündemini ilan edebilmeniz için yetkili mercilerden izin almanız gerekir. İzin almadan genel kurul ilanına çıkamazsınız. Tüzük bunu emrediyor. Diyor ki izinleri al, hatta okulda falan yapılıyorsa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de izin alacaksınız. Bu izinleri aldıktan sonra ancak genel kurul ilanına, yani 30 ve 33. maddedeki çekiş şartlarını yerine getirerek genel kurul ilanına çıkabilirsiniz diyor. Ben de Galatasaray'ın en şu anda genel kuruldan sonra en önemli karar merci yönetim kurulumuz. Biz Galatasaray Yönetim Kurulu'nun beyanlarına her zaman inanırız ve güveniriz. Genel yönetim kurulumuz eğer resmi olarak hem web sitesinde yayınlayıp hem de gazetede yayınlıyorsa, genel seçimli olağanüstü seçimli genel kurulu gündemini,
evet,
biz bunun izin alınmış olarak addederiz. Yani bu izin alınmış ki tüzüğün 29. maddesine göre ilana çıkmışlardır. Ben bunun izin alınmış olduğunu düşünüyorum. Aksi zaten büyük sıkıntı. Yani demek ki tüzüğe göre hareket edilmiyor anlamına gelir ki ben bunu hiçbir yönetim kuruluna yakıştırmam asla. Galatasaray çünkü büyük bir kulüp. Yönetim kurulu da çok değerlidir Galatasaray için. Yönetim kurulunun her beyanına da ben imzamı koyarım. Çünkü inanıyorum seçilmiş başkanımız ve diğer yöneticiler vardır orada. Onlar eğer seçimde genel kurul kararını ilana çıktıysa mutlaka
26 Aralık'ta seçim var diyorsunuz 19, o zaman. Yani
19 şimdi
evet.
Şimdi tüzüğümüzün 29. maddesine göre izin alınmadan ilana çıkılmayacağı için ilana evet. çıktıklarına göre bu izin alınmış addediyorum ben. İzin alınmış kabul ediyorum. Dolayısıyla ben bu seçimin yapılabileceğini demek ki izin alınmış ki bu seçim yapılacak diye düşünüyorum. Ha aksi bir şey varsa onun sorumluluğu da yönetim kurulunda. Tüzüğe karşı böyle bir şey yapacaklarını ben asla kabul etmiyorum. Böyle bir şeyi de zaten yönetim kurulu yapabileceğini düşünmüyorum.
Az önce biraz mütevazi davrandınız. Aşağı yukarı biliyorum dediniz de herhalde camiada tüzüğü ezbere bilen nadir kişilerden birisiniz.
Estağfurullah. Görevimiz
evet.
Şimdi genel kurul görevimiz öyledir. Yani genel kurulu yönetirken tabii genel kurul üyemiz en yüksek karar mercidir Galatasaray'da genel kurul. Yani yönetim kurulunda da üstündür. Çünkü yönetim genel kurulun verdiği yetkilerle yönetim kurulu Galatasaray'ı yönetir. Ben de genel kurulun güvenine mazhar oldum. Onların teveccühüyle 6 tane genel kurul başkanlığı yaptım. Sayısını hatırlamadığım kadar yazman üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde de bulundum. Biz o kürsüye oturduğumuz zaman, genel kurul divanı olarak kürsüye oturduğumuz zaman dikkat ederseniz masanın hemen önünde, başkanın önünde bir klasör vardır. Bu evet. klasörün ilk sayfasında da valilikten veya kaymakamlıktan, bulunduğumuz kaymakamlıktan, yani İçişleri Bakanlığı, dernekler masasının oluruyla tabii, İçişleri Bakanlığı'nın ve o kaymakamlığın izin yazısına bakarız. Hani deriz ya bize bir 5 dakika müsaade edin, genel kurul dosyası hazır mı diye. İlk baktığımız bir hafta önceki ertelenen genel kurul tutanağı, iki yapılamayan sayı yetersizliği nedeniyle genelde öyle olur. İki alınan kaymakamlıktan, yani İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin. O izinlere bakarız, alınmışsa genel kurulu açarız, Haziran'a bakarız, listeye bakarız. yeterli açılış için yeterli çoğunluk olup olmadığı zaten bizim önümüze hemen gelir. Kaç kişiyle saat 10 itibariyle ne kadar üyenin teveccüh ettiğini geldiğini genel kurula ona bakarız. Çoğunluk da sağlandığı için genel kurulu açarız ve gündemi uygulamaya başlarız. Dolayısıyla bu iznin ben alındığını düşünüyorum eğer ilan ettiyseniz. Tüzüğümüzün 29. maddesi gereği. Yani bu işleyiş bu şekilde.
Evet. Siz yani 2019 tabii genel kurulunda da vardınız. Oraya pek girmek istemiyorum açıkçası fakat.
Yargı evet. Konusu olduğu için çok fazla evet, girmekte evet, fayda evet, yok. Evet. Artık yani, yargı kararını verecek. Evet. Daha süreç tamamlanmadı. Sürecin daha ilk ayağı oluştu. İkinci ayağı. Bölge Adliye Mahkemesi, Hukuk Mahkemesi taraflar müracaat ederse kararı beğenmeyen tarafları oraya gidecek. Oradan sonra da bir de tabii ki o karara göre Yargıtay süreci de var. Yargıtay da son karar merci olacak.
Şimdi burada yani tabii
ilk ayağı oldu.
Tüzük tartışması tabii yeniden ortaya çıkıyor. Yarın divan kurulu toplantısı da var mutlaka. Orada da bu konu üzerinde tartışmalar olacaktır. Camia içerisindeki tıp profesörü Erdal Cömert bir soru mu var acaba?
Evet benim bir sorum var. Özür dilerim ben dışarıdan olmak istiyorum. Bir soru sormak istiyorum. Dedi izinler alınmıştır ki Galatasaray yönetimi seçimi ilan etmiştir diyorsunuz ama orada evet. yazılı açıklamada seçim yapmak için başvuru yapılmıştır. Cümlesi kullanılıyor.
Sonra evet. Cuma günü tekrar bir açıklama ama daha yapıldı. Şöyle.
Biz ona bakmayız. Erdal Bey. O açıklamaya bakmayız. Biz. O açıklama yönetim kurulu açıklamasıdır. Genel kurul, genel olağanüstü seçimli genel kurul gündemi Galatasaray'ın gazetesinde ve gazetede evet. Yayınlandıysa artık alenileşmiştir. Demek işte ben de oradan yola çıkıyorum. İzin için müracaat ettik. Daha sonra genel kurul ilanı verildiyse gazeteye ve resmileştiyse, alenileştiyse o genel kurul ilanı için, genel kurulun yapılması için bir o izin alınmış olacağını. Çünkü tüzük de öyle emrediyor. İzin alınmadan genel kurul ilanına çıkamazsınız diyor. Mutlaka izin alınıp öyle genel kurul ilanı vereceksiniz diyor.
O zaman bu minvalde doğruysa hayırlı olsun diyelim Galatasaray camiasına.
Şimdilik öyle yani ben bu anlamı çıkarıyorum.
Şimdi tıpçılar, camia içerisindeki tıpçılar dahi ikiye bölünmüş durumda. Yani kimi tıp profesörü deniyor ki lisede sosyal mesafeye uyarak bu seçim yapılabilir. Kimi tıp profesörü yine camia içerisinden diyor ki işte 65 yaş üstü üyelerimiz var deniliyor. Onların oy kullanması sıkıntı olacak diyor. Tıp gözünde böyle de bir ayrışma var ama genel doğru. İtibariyle yine hani tıp açısından da bir tartışma konusu bu. Şimdi yine uzun bir zaman var bakıldığında. Hani hem kısa hem uzun gibi görüyorum ben bu süreci. Adayların evet. Hazırlık açısından kısa. Ama bakıldığında şimdi biz bir ay sonrasında pandemi ne noktada olacak onu da bilemiyoruz açıkçası. Belki 65 yaş üstü tamamen kısıtlanacak. Onlar giremezse ne olacak seçime? Oy veremez.
Şimdi iradeyi sakatlar tabii bu durum. Yani şöyle görelim. Şu an için bile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı üyelerimiz var bizim. Çünkü Galatasaray'da biliyorsunuz 18 yaşını bitirdiğiniz dernekler kaldı. 18 yaşını bitiren her Türk vatandaşı derneklere üye olabilir. Galatasaray'ın bir özelliği var. Mektepten, liseden Galatasaray Lisesi'nin 2. sınıfını bitiren 2 sene okumuş olan arkadaşlar dahi, kardeşlerimiz dahi eğer 18 yaşını doldurduysa üye olabiliyorlar. Böyle üyelerimiz de var şu anda. Ve biz tabii ki o gün genel kuruldan önce yani oy kullanmadan önce bizim işleyişimiz şöyle saat 10'da açılır. Saat tam 10'da açılır yeterli çoğunluk sağlanıyorsa yani en az 90 kişi hatta 95 kişi olmak kaydıyla o gün salonda hazırsa o genel kurul açılır. Açıldıktan sonra ilk genel kurulu yönetecek divan kurulu seçilir. Arkasından divan kurulu sandık kurullarını, sayım kurullarını ve gözlemcileri seçer. Şimdi divan kurulunda üye olan, bir aylık üye olan bile başkan da seçilir, divan kurulunda da görev yapabilir. Bu en doğal hakkıdır. Şimdi belki seçilecek divan başkanı 65 yaş üstüdür. Ki bizde çok vardır abilerimiz, büyük abilerimiz. Çok tecrübeli abilerimiz yıllarca genel kurulları yönettiler.
Evet, evet.
Genç yazman kardeşlerimiz olur. Onlar mesela 20 yaş altıdır olabilir genelde. Bir de sandık kurullarında görev alacak kardeşlerimiz ve üyelerimiz olacak. Orada da genelde işte liseden yeni mezun olmuş veya 18 yaşını doldurmuş kardeşlerimiz genelde görev yapar. Sayım kurullarında daha keza öyle. Şimdi bu da bir sıkıntı bizim açımızdan.
Evet.
Yani şu an itibariyle söylüyorum, şu anki mevzuat itibariyle söylüyorum. 65 yaş üstü 10 ile 13 arası sokağa çıkabiliyor. Ondan sonra çıkma yasağı var. 13 ile 14 arası da 20 yaş altı kardeşlerimiz sokağa çıkabiliyorlar. Onun dışında kısıtlı bunlar. Şimdi diyorlar ki izin alınabilir. Tamam da kimin oraya seçileceği ancak saat 10'da belli oluyor.
Evet.
Hem divan kuruluna hem sayım ve sandık kurullarına gözlemciliğe saat 10'dan sonra ancak seçilebiliyorlar. Kimin olacağını biz şu anda bilmiyoruz. Biz çünkü divan kurulu olarak orada oturan başkanımız, seçilmiş başkanımız genel kurul tarafından, genel eline başkanlar tarafından birer tane önerilir. Başkan adayları tarafından. Onun dışında genel kurula da sorarız biz. Sizin önerdiğiniz bir sandık kurulu üyesi veya sayım kurulu üyesi ve ister misiniz diye oradan da gelebilir. Dolayısıyla kimin sandık kurulu veya sayım kurulunda olacağı belli değildir. Ancak saat 10'da belli olur o. Şimdi orada yaş tutmayan kardeşlerimiz ve abilerimiz olursa ne yapacağız? Bu da bir sıkıntı. İnsanların oraya gelmesi ve oy kullanması yine bir sıkıntı. 65 yaş üstü ve çünkü evet, herkesin özel arabası yok. Herkes oraya işte 3 saatiniz var sokağa. Evinizden saat 10'da çıksanız yani en yakın yer ancak işte Ali şeyin Galatasaray Lisesi'nin çevresidir.
Evet.
Yürüyerek bile yarım saatte gelirsiniz. Geldiniz oy kullandınız apar topar. Gençler ancak saat 1'den sonra gelebilecekler 20 yaş altı üyelerimiz ki var bizde de.
Yani büyük bir sıkıntı aslında
evet,
gözüküyor.
Sebebi şu sıkıntının sebebi. Ben izin alındı diye görüyorum. Eğer devlet buna izin verdiyse devletimiz tahmin ediyorum bunları da nazara alacak. Bundan sonra belki der ki izin verdim ama gelişen bu son işte dün yayınlanan, iki gün önce yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda kardeşim böyle bir gelişme oldu ben artık buna müsaade edemem diyebilir. Bu da bir gelişmedir. Ama ben şunu beklerdim yönetim kurulundan. Pandeminin çok sıkıntılı yani Covid salgınının şu anda en pik yaptığı nokta. Bunu devlet büyüklerimiz de kabul ediyorlar. Sıkıntı büyük ki önlemler getirdiler. Böyle bir sıkıntılı dönemde bu izinleri aldınız farz ediyorum ama işte söylenen alınmadı veya müracaat edildi. Keşke her şey tam hazır olsaydı. Yani hani biz karar aldık ama bunun için de müracaat ettik önceden. İlk bildirgeyi söylüyorum. Keşke tam izinleri her şeyi usulüne uygun yapsaydı da ondan sonra seçime gitseydi. Şu da tabii ilgimi çekiyor. Pandeminin en hafif olduğu yaz aylarında okul bahçesine işte 20 tane sandık değil de çadırlar kurarsınız. 40 tane 50 tane sandık koyardınız.
Çok rahat yapılabilirdi.
Evet yapılabilirdi.
Sevgili Metin Ünlü.
Yani neden yani.
İşte o zaten için camiada en çok tartışılan konusu. Bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte yeniden birlikteyiz.
Tamam.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Radyo Spor'dan yeniden merhaba. Sevgili Metin Ünlü ve Erdal Cömert'le Galatasaray gündemini değerlendiriyorduk. Söz yarım kalmıştı Sayın Metin Ünlü. Galatasaray camiasında çok tartışılan bir konuydu. Neden bu kadar süre varken, yaz ayları müsaitken neden şimdi seçim kararı alındı yönünde? Siz neler dersiniz?
Vallahi ben nedenini açıkçası aklımla değerlendiriyorum, analiz ediyorum, bulamıyorum. Çünkü 26'sında diyelim ki olası seçim yapıldı. başkan ve yeni yönetim kurulu kurulları seçildi. Bunlar Mayıs ayına kadar görev yaparlar. Hani diyecekler ki efendim elimizde böyle bir tüzük maddesi yok. Doğru. Öyle bir yani bu konuda tüzükte bir açıklık yok ama şimdi Galatasaray'da tüzüğümüz kadar bir de bizim yerleşik çalışmalarımız ve yaptığımız böyle uygulamalar var. Nedir? Mesela bu tartışmalı konuda ilk Duygun abi seçildiğinde Ünal Bey'den sonra ben dedi 7-5'inceye kadar yapacağım normal seçime gireceğim dedi. Bir. İki. Mustafa Bey dedi ki ben Mayıs ayına kadar aradaki aynı bu şekilde
yazılı olmayan bir kural bu aslında bir teamül Galatasaray teamülü evet.
Evet bu teamül artık yerleşti ki bunu da zaten yerleştiren Mustafa Bey de bunu kazıdı yani Galatasaray'a dedi ki ben böyle yapacağım dedi ve o söylemiyle de seçimin kazanması da büyük etkisi oldu o söylemin. Dolayısıyla bu yapılacak seçim Mayıs'a kadardır. Yani kimse ben 3 yılına yapıyorum diye gelirse ben bunu çok hukukçu olarak her ne kadar yazılı olmasa da tüzükte böyle bir teamülden dolayı kabul etmiyorum, edemiyorum. Tüzüğü de bu şekilde yorumlarım ben. Mayıs'ta yeniden 3 senelik seçim yapılmak
evet.
üzere.
Evet.
Şimdi arada bakın 26 Aralık'ta yapılacak seçim kim başkan seçilirse seçilsin ancak ocağın ikisinde en geç şeyini alacak. Mazbatasını evet. alacak. Ve 2 Ocak'ta göreve başlayacak. Şimdi bu başkanı ve yönetim kurulu ne bekliyor Galatasaray'da? Bir, iki tane yapılmayan, yapılacak ve yapılmayan bir tane genel kurul bu yıl yapılması gereken. Bir de 2021 yılında 2020'nin faaliyetleriyle ilgili yapılacak genel kurul. İki tane genel kurul bekliyor. Genel kurullar genelde yönetimleri çok yorar. Ve iki tane bütçe çıkaracaklar.
Evet.
Bunlar yönetimi çok meşgul eder. Her sene normal şartlar altında olduğumuzu düşünün. Her sene yönetimler Ocak ayından itibaren Mart'ta yapılacak genel kurula hazırlanırlar. Her şeyi bir kenara bırakırlar. Hem bütçeyi hem de geçen yılki faaliyetlerini genel kurulun önüne nasıl hasarsız geçeriz ve nasıl onlardan ibra oluruz diye o stresle girerler.
Evet.
Ve üçüncüsü bu iki olağan genel kurulun dışında bir üçüncüsü de bizim bu sene Nisan ayında yapılacak bir dizim. Mayıs ayında yapılacak olağan seçimimiz ikinci haftasıdır Mayıs'ın. Bu da aşağı yukarı ilk toplantıyı söylüyorum 16 Mayıs'a gelir. 15'sine döndüğünüzde en geç 1 Mayıs'ta Mayıs'ta seçime girecek aday adaylarının listelerini 1 Mayıs'a kadar teslim etmeleri gerekir.
Sevgili Metin Ünlü, evet, gerçekten çok iyi özetlediniz. Yaklaşık
evet.
20 dakikadır hukuki evet. konularda da bahsettiniz tüzüğü. Evet.
Dolayısıyla bu gelecek yönetimin hiçbir şekilde çalışma, icraat yapma olasılığı biraz evet, zayıf evet. görüyorum. Ve yönetim kurulu evet. niye böyle bir karar aldı? Zaten devam ediyorsun sen.
Evet.
Başkanım dedi ya ben de sağla müsaade ettiğim müddetçe evet. çalışmaya devam edeceğim. Girecekseniz yeniden bir seçim yapmanın 4 evet. ay için Galatasaray camiayı kaosa sürüklemenin alemi yok
evet.
diyorum.
Sevgili Metin Ünlü,
çok yanlış
çok görüyorum. Teşekkür ediyorum. Yarışa gitmek durumdayız. Değerli yorumlarınız
tamam.
için vakit harcadığınız için çok teşekkürler. Peki. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar tamam. diliyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Trusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor.
Radyo Spor'dan yeniden merhaba, muhabir masası devam ediyor. Galatasaray bölümümüzde Galatasaray gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konuğum var hatta. Finans anlamında uzman bir kişi, Galatasaray'ın özellikle mali tablolarına çok hakim, uluslararası yatırımcı, Galatasaray üyesi Altuğ Özaslan. Hattımızda hoş geldin Sayın Özaslan.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyorum. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Dün bir bildirim yaptı Galatasaray. Tabii insanların o arada bir kafası karıştı. Genel kurul tarihiyle ilgili. Bu tabii Sportif AŞ'nin genel kurulu 14 Aralık'ta yapılacak. Onun bir duyurusu yapıldı. Ben tabii finansal tablolara, finans durumuna geçmek istiyorum. Galatasaray'da son yıllarda en çok konuşulan konu, sizinle de daha önce birkaç kere röportaj yapmıştık ve özellikle Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Sportif AŞ'ye olan borcunun artmasından bahsetmiştiniz ve bu makasın açılmasından bir anlamda dert yanmıştınız. Son durum nedir? Galatasaray'ı nasıl bir mali süreç bekliyor?
Şimdi pandemi sürecinde bütün kulüpler ekstra yoruldu. Tabii son bir senedir, bir buçuk senedir hepimizin de bildiği üzerine Türk lirası değer kaybedince dört büyük kulübün özellikle giderlerinin çok önemli bir kısmı Euro cinsi. Futbolculara ödenen maaşlardan dolayı bütün kulüplerin finansalları çok yoruldu. Galatasaray'ın kendi rakiplerine göre özellikle halka açık şirketleri daha kolay değerlendirebiliyoruz. Dört rakibine göre avantajları vardı. Siz bu avantajları değerlendirebildik mi dersiniz? 2019 ve 2020 yıllarındaki süreçte ben değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Hatta avantajlarımızı dezavantajlara dönüştürmüş olabiliriz. Şimdi Sportif AŞ'nin genel kurulu yapılacak tabii 14 Aralık'ta. Bunun normalde 45 gün önce, yani açıklanan tarihten 45-50 gün önce yapılması gerekiyordu. Çünkü zaten Türk Ticaret Kanunu finansal raporu açıkladıktan sonra 3 ay içinde yapmanız gerektiğini söylüyor. Biz ne yazık ki bu kanuna da uymadık. Ben kulübede bununla ilgili yazı gönderdim hatta yaklaşık 2 hafta önce. Finansal duruma baktığınızda Galatasaray son birkaç senedir istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin en çok gelir elde eden spor kulübü olmaya devam ediyor. Bunu her zaman vurguluyorum. Galatasaray'ın hiçbir zaman gelir problemi olmadı. Bundan sonraki süreçte geçmiş başarılarımızı devam ettirirsek hiçbir zaman da gelir problemimiz olmayacak. Gider problemimiz var. Gider kısmına baktığımda tabii futbolcu maaşları vesaire bizim önemli. Ama dört büyük kulübün şöyle bir problemi var. Dört büyük kulübün ortalamada giderlerinde %70'e yakını döviz cinsi, gelirinin %30'u döviz cinsi. Yani arada öyle bir makas var ki Türk lirası değer yitirdiğinde kulüpler çok ciddi derecede zarar ediyorlar. Ve bunu fonlamak için doğal olarak kredi alıyorlar. Kredi üzerine faizle gelince biz hiçbir zaman ana paraları ödeyemiyoruz. Hep faiz ödüyoruz, yeniden kredi alıyoruz. Faiz ödüyoruz, yeniden kredi alıyoruz. Mesela örnek vereyim, şöyle bakalım. Geçen sezonun sıralamasına baktığınızda kadro harcaması olarak Galatasaray her 1 puan için 9.9 milyon TL harcadı. Her 1 puan için.
Evet.
Beşiktaş mesela 8,5 milyon harcadı. Trabzonspor 3,5 milyon harcadı. Yani biz kadro olarak da her bir puan için diğerlerine göre çok daha yüksek giderimiz var. Finansal giderlerimiz vesaire falan belki daha düşük ama gider tarafında özellikle kadro boyutunda bizim giderlerimizi belki de biraz daha aşağı çekmemiz gerekiyor. Çünkü gelirimiz olsa bile biz bunu fonlayamıyoruz artık ve bunun için kredi almak zorundayız. Dernek tarafına geldiğinde dört büyük kulübün hepsinin dernekleriyle şirketler arasında bir borç alacak ilişkisi var. Bu borç alacak ilişkisi zamanında bundan iki sene önce amatör şubeler için alınan bir karar ve çıkan bir yasanın bunda etkisi var. Bankalar Birliği Anlaşması'nın bunda bir etkisi var. Başka vergisel mahsuplaşmaların bunda etkisi var. Dört kulübün hepsinde var. Peki bu sürdürülebilir ve sağlıklı mı derseniz hayır değil. Biz mesela son bir yıldaki finansal dönem içinde, yani bizim finansal dönemlerimiz Mayıs'ta kapanıyor. 31 Mayıs 2019 31 Mayıs 2020 arasında Sportif AŞ ile aramızdaki borç alacak ilişkisini %85'e yakın arttırdık. Yani bu muazzam bir rakam.
Bir yılda borç %85 arttı yani Sportif AŞ.
Evet. Dernekle Sportif AŞ arasındaki ilişkideki borç %85 arttı. Bu muazzam bir rakam. Yani derneğin zaten normal şartlar altında böyle bir rakamı ödeyebilme gücü yok. Neden yok dersiniz? 120-150 milyon TL gelir yaratan bir şirket ki genelde zarar ediyor. Kâr ettiğinde 10 milyon lira kâr ediyor dernek. Şimdi böyle bir şirketin zaten hiç gideri olmasa, sadece kâr etse yarattığı ciro üzerinden bunu 10 sene ödeyebilir. Her sene hadi 10 milyon demeyelim, 50 milyon kâr ediyor diyelim. Bunu yine ödeyebilmesi 25 seneyi bulur. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bunun ileriki vadelerde başka şekilde kapatılması gerekiyor. Ha, bizim avantajımız var. Nedir avantajımız? Hep söylüyorum çok uzun zamandır. Bizim rakiplerimize göre spor faaliyeti dışında gelirlerimiz var. Ama bunlar bir kereye mahsus geldiler. Neydi? Bizim çok değerli biri var, arazimiz vardı. Allah razı olsun, onu bize kazandıran.
Gittiniz, gördünüz. Aslında kulüpten önce de siz bu konuda bir çalışma yapıp resimlediniz Riva'nın. Riva'da evet. Son durum nedir ve oradan gelir beklentisi nedir? Bunu da çok merak ediyorlar. Sizin nazarınızda ne olacak kulübe kazancı Riva'nın?
Şöyle, bizim tabii işte Riva'dan dolayı önemli bir gelirimiz oldu. Sayın eski başkanımız Dursun Özbek döneminde. Bir sonraki dönemde de yeni satışlardan bir gelir olacak. Haziran ayında ve Temmuz ayında faizlerin düşmesi ve yapılan konut kampanyalarıyla beraber hem konutların fiyatları arttı hem de talepler çok arttı. Bizim Riva projemizde, Düşler Vadisi Riva projemizdeki herkesin gidip görmesini tavsiye ederim. Gerçekten bölgedeki en kaliteli ve en iyi evler olduğunu düşünüyorum bu inşaatın. Yılmaz İnşaat'a da emekleri için teşekkür ederim ayrıca. Buradan bizim hala 400 milyon TL'ye yakın bir gelir elde edeceğimizi bekliyorum. Ben son artan fiyatlar itibariyle. Fiyatlar artmasaydı bir 110 milyon TL daha az kalırdı. Ama mevcut fiyat artışları, talep kaynaklı fiyat artışları sebebiyle buradan gelirimiz artacaktır. Şimdi bunlar bizim spor faaliyeti dışındaki önemli kaynaklarımız. Bir de değerlendiremediğimiz ve neden geri aldığımızı da bilmediğimiz, ki çok stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum geri almanın Toki'den. Flora'yı değerlendirmek yerine. Buralardan gelirlerimiz var. Biz bu gelirleri, bu asetlerimiz, bu varlıklarımız derneğe kayıtlı olduğu için bu gelirler derneğe gelecek.
Evet.
Dernek bunları sportif AŞ'ye ödeyerek en azından sportif AŞ'nin derneği olan borcunun %50'sini 60'ını ödeyebilir. Rakiplerimize böyle bir imkan yok. Ama ve lakin bu gelirlerin önemli bir kısmı, özellikle Riva geliri 2021 yılında geleceği için Flora ile ilgili tabii şu anda masada olan bir şey yok. Eğer biz bunu futbola ya da transfere vesaire harcarsak diğer kulüplerle aynı zor duruma düşeriz. Onun için mevcut durumda gerçekten çok doğru strateji ve plan yaparak bu projeksiyon olan bu gelirlerimizi doğru yönetmemiz, giderlerimizi optimize edip bu borçlarımızı indirmemiz gerekiyor. Çünkü bir daha Riva'mız ve Florya'mız olmayacak.
Evet.
Rakiplerimizin zaten yok. Bu avantajları dezavantaja çevirmeye başladık ama dezavantaj olmasın artık.
Sizin bir de özellikle çok hassas olduğunuz bir konu daha vardı. Hisse konusu.
Evet.
Orada durum nedir acaba? Galatasaray'ın Sportif AŞ'deki hisseleri son durumu nedir?
Mevcut. Sayın Başkan seçilmeden önce benim hatırladığım kadarıyla dönem dönem ben hiçbir zaman hisse satmayacağım demişti. Ama herhalde şartlar mecbur bıraktı da sözünü çiğnedi diyeyim. 31 Mayıs 2019'da 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında tam küsurat aklımda yok ama 30 milyon adet civarında hisse sattık biz. Sayın Başkan görev devraldı 168'e yakındı bizim hisse sahiplik oranımız derneğin sportif AŞ'deki. 31 Mayıs 2019 finansalında %66.4'tü şu anda %60.8'e geldi. Evet. Ama bu %60.8'e geldiğinde bunun %25'i A tipi imtiyazlı hisse. A tipi imtiyazlı hisse nedir? Bizim derneğin sportif AŞ'yi çoğunluk olarak yönetme hakkı tanıyan hisselerdir. Sermaye piyasası kanununun tanıdığı bir imtiyazdır bu. %35.8'de B tipi hissemiz var. Ama ne yazık ki bu hisselerin %35'i zaten Bankalar Birliği Anlaşması çerçevesinde Deniz Yatırım'a, Deniz Bank adına Deniz Yatırım'a kayıtlı. Ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na onların da kayıtlı. Yani esasında bizim değil bunlar. Biz başkasına temlik etmişiz şu anda. Borcunuzu ödeyemezseniz hisselerinizi alabilirsiniz.
Bu ilk yapılan bankalar anlaşmasından kaynaklı mı? 5 yıllık olan?
Yok, hayır değil. Hayır. Bunu Sayın Başkan yapmadı. Bu 2011 evet. yılından gelen bir durum.
Evet.
2011 yılında Sportif AŞ ile Futbol AŞ birleşmesinde olan bir durum. Ama Sayın Başkan'ın ve yönetim kurulu üyelerinin, özellikle finanstan sorumlu ve muhasip üyemizin de bu Bankalar Birliği Anlaşması, ilk yapılan Bankalar Birliği Anlaşması'nda bu hisselerin üzerindeki temliği kaldırabilme imkanı varken bunu neden kaldırmayıp Galatasaray'ın geleceğindeki prangının devamına müsaade ettiklerini ben anlayamıyorum. Çünkü mesela baktığımızda hiçbir şekilde bunun finansal olarak bir rasyonalitesi yok. Beşiktaş Bankalar Birliği Anlaşması karşılığında 42 yıllık yayın gelirini temlik etti. Şaka değil. 42 yıllık yayın geliri temlik edilmiş vaziyette. Biz yayın gelirimizi veriyoruz. Nakit akışımızı veriyoruz. Yani gelen bütün paralar önce havuza geliyor. Havuzdan Bankalar Birliği Anlaşması için ödeme taksitleri vesaire varsa bunlar düşüyor. Kalan parayı operasyonlarda kullanabiliyoruz. Ve üzerine hisse senetlerini verirken diğer kulüplerde böyle bir şey yok. Biz bunu neden kaldırmadık ben bunu anlayamıyorum. Yani biz dernek üyesiyiz. Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyesiyiz. Evet, ben Sportif AŞ'nin hissedarıyım. Ay, o benim kendi tercihim. Ama biz dernek üyesiyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Ve derneğimizin de sportif faaliyet için kurduğu ayrı bir tüzel kişilik var. halka açık olan sportif AŞ, biz hayatımız boyunca bunun sahibi olmak ve bunun garantisinin kalmasını isterken, bu garantinin tehlikeye atılması ya da bu tehlikenin bertaraf edilme imkanı varken neden edilmediğini ve bu imkanı değerlendirilmediğini merak ediyorum.
Bu yeni yapılacak Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklı bir durum olmuş olabilir mi acaba? Bu 7
yok,
artı
hayır.
Yok, alakası yok diyorsunuz.
Yok, hayır. Peki yok. O anlaşmalara devam edecek bu tabii.
Şu vardı ilk 5 yıllık Bankalar Birliği anlaşmasında 100'er milyondan 2 taksit ödeme ve Aralık ayında Galatasaray'ı 200 milyonluk bir ödeme bekliyordu. Hatta faizlerle 230 milyon olduğu belirtiliyor. Bu evet. Anlamda yani Aralık ayı, Ocak ayı, Galatasaray'ı nasıl bir süreç bekliyor?
Ya çok zor bir süreç bekliyor. Şimdi tabii bu rakamların ödenip ödenmediğinin cevabını ben biliyorum ama şirket halka açık olduğu için bunun cevabını veremem. Ama çok zor bir süreç bekliyor. Şimdi 26 Aralık'ta beklenen bir seçim var. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Hepimiz yaşayarak göreceğiz. 26 Aralık'ta eğer seçim olursa ve hani ister Sayın Başkan aday olsun, kendisi yeniden seçilsin ya da çok değerli adaylar var. Onlardan herhangi biri yönetim kurulu seçilsin, genel kurulun takdiri itibariyle. Yeni gelen yönetimin ben 220 ile 250 milyon TL arasında acil nakit ihtiyacı tedarik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Mevcut konjonktürde biz zaten ödemelerimizin birçoğunu yapmadık. Çok ciddi bir gelir kaybı var. Biliyorsunuz maç günü gelirleri, evet. Merchandising gelirleri, bunların hepsinden ürün satış gelirleri kayıp var. Yayın gelirleri konusunda ciddi bir problem vardı nakit akışını bozan. Bu hafta anlaşma yapıldı ama ligin %20'si oynanmasına rağmen 2020-21 sezonun yayın gelirleri alınmadı. Puan başına, maç başına olan gelirler alınmadı. Buraların gelecek ödemeler var. Ne zaman geleceği belli değil. Bildiğim kadarıyla puan geliri daha belli olmadı. Geçen sene 2.6 milyon TL'ydi ama düşeceği öngörülüyor. Yayın geliri de ayrı bir problem 4 büyük kulüp için. Şimdi burada baktığınızda futbolcu ödemeleri gecikti. Bankalar Birliği için kredi taksiti var. Bankalar Birliği anlaşmasının ikinci anlaşma imzalanmadığı için, ki imzalanmasını da doğru bulmuyorum, buradan da alamıyorsunuz. Onun için de sayın yönetim bildiğimiz kadarıyla, yani haberlere düşen kısmıyla söyleyeyim, 2 hafta önce stadın isim hakkını yeniden 5 yıllık bir anlaşma yapıp buradan gelecek nakit akışındaki kısa vadeli açık için kullanmayı düşündüler. Bunu yapamadılar. Olmadı bildiğim kadarıyla. Ya da istenilen gibi olmadı artık. İş sonuçta içeride değildi. Evet. Bunun da yapılması da doğru değildi bu arada. Yani Mayıs'ta seçim var. Sizden sonra iki yönetim daha görecekken bu geliri yapıp da harcamak da çok da doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Ayrı bir konu. Sonrasında seçim kararı geldi. Bütün bu süreçte gecikmiş futbolcu ödemeleri, derneğin bazı ödemeleri, kredi taksitleri, bir önceki başkan Sayın Dursun Özbek için bir yapılandırma var. Bu ay onun da bir taksiti vardı. Ağustos taksiti vesaire falan, bunlar da herhalde ödenmemiştir diye düşünüyorum. Mevcut konjonktürde geliri yoktu derken 200-250 milyon TL bir nakit ihtiyacı var. Bu nakit ihtiyacının bulunması gerekiyor. Ama artık nakit ihtiyacı kasa kolaylığıyla sağlanamıyor Bankalar Birliği anlaşması itibariyle.
Evet.
Sağlanamıyor derken daha doğrusu şöyle, sağlanabilir ama kimse sağlamayı tercih etmez. Neden tercih etmez dersiniz? Bankalar Birliği anlaşmasının ikinci fazında, yani yeni önerilen anlaşmada şöyle diyor. Siz kasa kolaylığı sağlarsanız döneminiz değil, yönetim döneminiz değil, Bankalar Birliği anlaşması çerçevesindeki borcunuz bitene kadar kasa kolaylığını geri alamazsınız.
Evet.
Şimdi düşünsenize 2 artı 7 anlaşma yaptınız. Velev ki 2020 yılının Aralık ayında imzaladınız. 2029'un Aralık ayında da takvime uydunuz ve bitti diyelim. Hiç uzatmadınız, çok başarılı oldunuz ve bitirdiniz. Bugün bir başkan geldi, 50 milyon TL kasa kolaylığı sağladı. 2029 yılının Aralık ayına kadar bu 50 milyon TL'yi alamayacak. Evet. Buna enflasyona göre yedirseniz para pul olur zaten. Kasa kolaylığını kimse sağlamaz onu.
Evet. Sayın Özaslan, değerli görüşlerinizle programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Daha uzun şekilde de röportaj yapmak istiyoruz ilerleyen günlerde. Çok teşekkürler. Programımıza burada noktayı koyuyoruz. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert ve Burhan Can Terzi ile muhabir masası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.